Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a, yaratmanın kendisine ait olduğu gibi, hükmetmenin de kendisine ait olduğu Halık ve Hakime. Allah nurunu tamamlayacaktır buyurarak, itaatkar kullarından Rabbani ordular kurup, onlara zafer nasip eden, alim ve melik olan Allah Azze ve Celle'ye olsun. Selat ve selam ise tüm peygamberlerin imamı, önderimiz, örneğimiz ve Rahman'a kurulukta öncümüz olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabına olsun. Ve yine bütün selamlar tüm mümin erkek ve kadınlara, davalarına sadakat ve bağlılığı kendisine şiar edinmiş ümmetin göz bebeği, öncü neslin üzerine olsun ve selam olsun. Yaşadığımız yüzyılda ümmetin dertleriyle dertlenip, mesuliyet bilincine vararak çağın adanmış bağlılarına. Her zaman olduğu gibi programımıza Rabbimizin yüce kelamı olan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlamak üzere Cebrail Kök Yıldırım kardeşimizi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ kâne li mu'minin ve lâ mu'minetin izâ qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khayra min amrihim wa man ya'sillah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمْ قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَتَرَى فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ خَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أدعيائهم إذا قضوا منهن وترى وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين سنة الله في الذين خلوا من قبل ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا لسانكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم الفاتحة.
Muhakkak ki biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Bunu Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, onun Resulünü destekleyesiniz, saygı gösteresiniz, sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye yaptık. Kur'an-ı Kerim tilavetinden dolayı Cebrail Kök Yıldırım kardeşimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi de açılış ve selamlama konuşmasını yapmak üzere Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Resul Doğan Erbey Efendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Size öyle bir elçi gönderildi ki o size hayat verecek bir davaya çağırdığı zaman ona kulak verin ve onun çağrısına icabet edin. Çünkü o sizin için gönderilmiş olan bir numune, bir rehber ve bir önderdir. Bu mübarek gecede bizleri bir araya getiren Rabbimize hamd ediyoruz. Bu vesileyle muhterem hocama, aramızda bulunan kıymetli misafirlerimize ve siz değerli halkımıza hoş geldiniz diyor. Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kitabında Resulullah'ı anlatırken onda sizin için en güzel örnekler var demektedir. Allah'ın Resulü bizler için bir örnek ve bir önder olarak gönderilmiştir. Onun örnekliği ve önderliği sadece ve sadece ibadetlerimizde değil, namazlarımızda, oruçlarımızda değil, onun örnekliği hayatımızın her aşamasında hayata dair her ne varsa hepsini kaplamaktadır kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla biz bu gece burada Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'i anmak için değil, onun getirmiş olduğu mesajı ve davasını anlamak için buradayız. Kıymetli kardeşlerim, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurulduğu günden bugüne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde eğitim ve hizmet faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. Ümmetin yeniden kurulabilmesi için kadın erkek, talebe esnaf demeksizin herkese eğitim vermeye çalışan vakfımız sizlerden de aldığı destek ile bu hizmetini daha da büyütmektedir. Son olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu davayı bizlere taşıyan sahabe-i güzün hazretlerine ve büyük alimlerimize, onların izinden giden şehitlere, şehit olanlara ve bu dava uğrunda mücadele eden bütün büyüklerimize huzurlarınızda saygı ve muhabbetlerimizi sunuyor. Bir başka programda Rabbimizin tekrar bizi birbirimize kavuşturmasını ümit ederek Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm.
Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin nebi ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin nebi
Muhammed anadan doğdu, melekler tebliğe geldi, gönüller şad duman oldu. Can Muhammed nurdan Ahmet, gönüller şad duman oldu. Can Muhammed nurdan Ahmet,
40 yaşına geldi Ahmet, peygamber
çatlayan toprağımızda yar Allah'ın Habibi, güneşi dudaklarında doğuransın ey Resul,
güneşi dudaklarında doğuransın ey Resul,
yüce Allah'ın adıyla hükmeder mührün sahibi,
ayna olup gönüllerde yansı yansın ey Resul.
Her şafağın muştususun Cebrail'in nefesinde, sinede aşk ateşini yandıransın ey Resul.
Sinede aşk ateşini yandıransın.
Kelimeyle dirilip milyonların sinesinde, korkunun saltanatını kaldıransın ey Resul.
Korkunun saltanatını kaldıransın ey Resul. Korkunun saltanatını kaldıransın.
Şehit tahtında Rabbe gülümser, ah binlerce canım olsaydı der.
Şehit tahtında Rabbe gülümser, canım bedeli bir sofradan yer. Ümitsiz olmaz, ümitsiz olmaz, sevdası olmaz.
Dağları oyup zindan etseler, Allah nurunu söndüremezler. Dağları oyup zindan etseler, davamın önüne geçemezler.
Yarasız olmaz, çilesiz olmaz, şehitsiz olmaz, kurbansız olmaz, yarasız olmaz, çilesiz olmaz, şehitsiz olmaz, kurbansız olmaz, şehit tahtında Rabbe gülümser, ah binlerce canım olsaydı der. Şehit
ey Furkan'ın erine.
mazlumların sesine, yetişir çilesine,
mazlumların sesine.
Kıymetli misafirlerimiz, şimdi de Dava ve Dava Adamlarının Mesajları isimli şiir ve şehitler geçidini huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun kardeşlerim.
Ümmet uyanın, tek safa geçin, cepheler fethedin, hudutlar aşın, doğacak güneşin yolunu açın, doğacak güneşin yolunu açın. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor. Güneşin doğdu battı yere, Allah'ın adıyla.
Sen geldin ya Resulallah, şirkin belini kırmaya, tevhidi hakim kılmaya, Ebu Cehilleri yıkmaya geldin. Karanlıkları delen güneş gibi doğdun ve tevhid medeniyetini kurdun. Yetiştirdiğin yiğitleri bırakıp geriye kavuştun Rabbine tekbirlerle. Emanet bıraktığın Kur'an ve sünnetinle arslanların sahip çıktı emanetine. Ve bir gün ümmetin unuttu görevini, bozuldu işte kardeşliğimiz, dağıldı birliğimiz, yok oldu dirliğimiz. Hem kılıç düşünce elden, sancak da düştü yerden. Şimdi söyleyin, kim kaldıracak bu sancağı yerden? İşte şimdi Allah'a verdiği ahdi yerine getiren geliyor biri, erkek oğlu erkeklerden. Hasan el-Benna.
Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor.
Ümmetin üzerine yeniden güneş doğdu. Dava dedi, davaya baş koydu. Uyansın diye ümmet. Bir gün onun da kapısını çaldı beklediği şehadet. Soğuk bir Şubat ayında sımsıcak kanı düştü toprağa. ve o Rabbine kavuştu tekbirlerle. Ve sonra Mısır zindanlarından yolun işaretlerini öğretti bize Seyyid Kutup.
Bir adım kaldı zafer.
Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor.
Küfrün kalelerini yıkmak için kalelere girdi. Ve Yusuf'un zindanlarından tanıdık. Dar ağacına gülümseyerek şehadet parmağı havada kavuştu Rabbine tekbirlerle.
Tekbir!
Ve şimdi bin baş olsa feda etme zamanı. Doğunun saitleri geliyor. Zindanlar medreseye çevriliyor. Sürgünler yıldırmıyor onu. Mücadeleyi öğreterek o da kavuştu Rabbine tekbirlerle.
Tekbir!
Ne diyeyim? Nasıl anlatayım geleni? Şehit Ahmet Yasin'i.
Geliyor müminler haberdar olsun. Geliyor müminler haberdar olsun.
Felçli bedeniyle kıyam edeni, küfrün kalbine korku vereni, ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum ya Rab diyeni. Ve bir sabah namazı vakti meleklerin omuzlarında Rabbine doğru gideni, Rabbine doğru gideni.
Tekbir!
Şimdi Kafkas Kartalı Şeyh Şamil'in torunu Şamil geliyor.
Doğacak dünyaya müjdeler olsun. Kur'an'ı, sünneti çalıyor.
Bembeyaz karların içerisinde kırmızı kanıyla ölüm bana buz gibi sudan daha tatlıdır. Öyleyse gel al canımı ey ölüm diyordu. Kavuştu Rabbine tekbirlerle.
Tekbir!
İşte Apache helikopterinin korktuğu adam Abdülaziz Rantisi. Ölüm bizi mutlaka yakalayacak. Ya yatağımızda ya bir Apache helikopterinin saldırısıyla demişti. Mescid-i Aksa'ya sunulan o büyük kurban kavuştu cennetine tekbirlerle.
Tekbir!
Ve şimdi ey Müslüman, davan senin sahip çıkmanı bekliyor. Bak, davanın Yılmaz bekçileri geliyor. Tevhidi hakim kılmak için dünyaya. Günahsız yavrular İsmail olmaya hazır.
Resulün muştusu cünesi. Geliyor müminler haberdar olsun. Geliyor müminler haberdar olsun.
Bak, davanın Yılmaz bekçileri hazır. Tevhidi hakim kılmak için dünyaya. İslam güneşi karanlıkları deliyor. Ey dünya şahit ol. Kur'an nesli geliyor. Furkan nesli geliyor. Öncü nesil geliyor.
Tekbir!
Mübarek olsun.
Tekbir!
Neslin eline
bekler
şafak.
Tevhid!
Müjdeler olsun.
Tevhid!
Dünyaya müjdeler olsun.
Tevhid!
Sünneti çalına sunu, Kur'an'ı sünneti çalına sunu. Muzaffer edecek hakkın nurunu, muzaffer edecek hakkın nurunu. İnsanlık onunla doğru yolunu, insanlık onunla doğru yolunu. Bulacak dünya.
Müminlerden öyle erkek oğul erkekler vardır ki Allah'a verdiği sözü yerine getirdiler. Bir kısmı da Allah'a verdiği sözü yerine getirmek için sırasını beklemektedirler. Kardeşlerimize şiir ve şehitler geçidinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ve Rabbimizden bizi de sözünde sadakat gösterenlerden eylemesini diliyoruz. Kıymetli kardeşlerim, programımızda şimdi de sizler için özenle hazırladığımız sinevizyon gösterimiz olacak.
ودعوت بطال الله أن يحشرني أواب لواء رسول الله
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
فشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي فشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي ورجعت بغير ذنوبي
ben davamdan dönmem diyorsun belki. Göreceğiz bakalım. Başına bir takım hadiseler geldiğinde, kendi özel sorunlarınla boğuştuğun zamanlar geldiğinde, yahut da kafirlerden tehditler geldiğinde, ayağını denk al dediklerinde, benim bir tane canım var gelin alın diyebilecek misin bakalım?
Geliyor müminler haberdar olsun. Geliyor müminler haberdar olsun. Allah'ın hükmünü yeniden hakim kılacak dünyaya müjdeler olsun. Kılacak dünyaya müjdeler olsun.
Şimdi de sırada Grup Furkan'ın solistleri var. Kendi beste ve yorumlarını seslendirmek üzere Abdullah Ülker kardeşimizi ve Kemal Erdoğan kardeşimizi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim.
Babacığım, bana Filistin'i anlat, bana Çeçenya'yı anlat babacığım. Babacığım, bana Filistin'i anlat, bana Çeçenya'yı anlat babacığım. Öfkeyle büyüt beni, zalime nefret duyayım, Kur'an ile eğit beni, hak yoluna baş koyayım babacığım. Kur'an ile eğit beni, hak yoluna baş koyayım babacığım. Gözlerinde yaş göreyim, bağrında savaş göreyim, Filistinli Ömer gibi avucumda taş göreyim babacığım. Gözlerinde yaş göreyim, bağrında taş göreyim, Filistinli Ömer gibi avucumda taş göreyim. Zulme karşı eğilmeyen izzetli bir baş göreyim babacığım. Babacığım, bana peygamberi anlat, bana davasını anlat babacığım. Söyle neden çile çekmiş, tehlikeyi göğüslemiş, peygamberimin hayatın neden zorluklar süslemiş babacığım. Peygamberimin hayatın neden zorluklar süslemiş babacığım. Gözlerinde yaş göreyim, bağrında savaş göreyim, Filistinli Muhammed ol avucunda taş göreyim babacığım. Gözlerinde yaş göreyim, bağrında savaş göreyim, zulme karşı eğilmeyen izzetli bir baş göreyim. Filistinli Muhammed ol ellerinde taş göreyim babacığım.
Evet, dinlediğiniz yeni bestemizdi. Fethli bedenine
kıyam eyledin feşli beden ile. Kıyam eyledin bizse meydanlara çıkamıyoruz. Bizse kanını döktün mazlum ümmet için, kanını döktün biz gözyaşı bile döke. Yazıldı şehit adın nakış nakış kalplerimize, Ahmet Yasin diye kazıldı şehit. Sana vaat edilen o kalplerimize, Ahmet Yasin diye kazıldı şehit.
Ey savaşın çocuğu Ayşe Fatma Hüseyin, Müslümanların çoğu sizin gibi Hüseyin, öksüz yetim Hüseyin. Müslümanların çoğu sizin gibi Hüseyin, öksüz yetim Hüseyin. Sanma daim kış olur, sanma hep savaş olur. Sanma daim kış olur, sanma hep savaş olur. Yüreğimiz taş değil, gayretimiz boş değil. Müminler kardeş olur, bekle bizi Hüseyin, öksüz yetim Hüseyin. Müminler kardeş olur, bekle bizi Hüseyin, öksüz yetim Hüseyin.
Hak gelir ve batı zail olur Hüseyin. Hak gelir ve batı zail olur Hüseyin. Hani senin ellerin, ayakların nerede? Böyle mi yaratıldın? Zalimler mi kopardı? Söyle yetim Hüseyin, böyle mi yaratıldın? Yoksa zalim mi kırdı? Söyle yetim Hüseyin. Sanma daim kış olur, sanma hep savaş olur. Sanma daim kış olur, sanma hep savaş olur. Yüreğimiz taş değil, gayretimiz boş değil. Müminler kardeş olur, bekle bizi Hüseyin, öksüz yetim Hüseyin. Müminler kardeş olur, bekle bizi Hüseyin, öksüz yetim Hüseyin. Hak gelir ve batı zail olur Hüseyin. Hak gelir ve batı zail olur Hüseyin. Hak gelir, hani senin ellerin, ayakların nerede? Böyle mi yaratıldın? Yoksa zalim mi kırdı? Söyle yetim Hüseyin. Sanma daim kış olur, sanma hep savaş olur. Müminler kardeş olur. Bekle bizi Hüseyin, bekle bizi Hüseyin. Hak gelir ve batı zail olur Hüseyin. Hak gelir ve batı zail olur Hüseyin.
Tekbir Allah ekber, tekbir Allah ekber, tekbir Allah ekber. Tevhid
Grup Furkan'ın solistlerine seslendirmiş oldukları kendi beste ve yorumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli misafirlerimiz, bir hatırlatmamız olacak. Hocamız konferanslarından sonra sizlerden gelen sorulara da cevap verecektir. Sormak istediğiniz soruları kağıtlara yazarak görevli kardeşlerimize ulaştırmanız yeterli olacaktır. Konferans bölümüne geçmeden önce muhterem hocamızın hayatında hakkında sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum. 1965 yılında Adana'da dünyaya gelen muhterem Alparslan Kuytulu Hoca Efendi, küçük yaştan itibaren almış olduğu İslami eğitim neticesinde Allah ona Kur'an ve sünnet dışındaki hiçbir akımın tesirinde kalmayan sahih bir anlayış nasip etti. Hoca Efendi Allah'ın yeryüzünde hakim mevkiine konulmadığını müşahede ediyor, zulmün altında inleyen Müslümanlar ile günahlar içinde yaşayan gençliğin hali onu derinden üzüyordu. O daima Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı diyor ve bu yolda çabalar sarf ediyordu. Ümmetin içerisinde bulunduğu durumun Ancak yeni bir diriliş harekatı ile kurtulacağına inanan Hoca Efendi, yaşıtlarının şahsi istikbalini düşündüğü gençlik yıllarında İslam'ın istikbalinin sancısını çekiyordu. Allah'a duyduğu muhabbet ve bağlılığı onu yerinde durduramıyordu. Bunun için tüm gün ve gecelerini İslam ümmetinin beklediği aydın, alim sıfatına sahip öncü bir neslin oluşması için sarf etmektedir. Muhterem Hoca Efendi, uzun yıllardır devam ettiği Arapça, fıkıh, hadis derslerinin yanı sıra birçok illerde çeşitli ilmi konularda ders yapmakta ve konferanslar vermektedir. Cuma akşamları yaptığı tefsir derslerine yıllardır aralıksız olarak devam etmekte olup bu dersler internetten Furkan Vakfı net sitesinden canlı olarak da yayınlanmaktadır. Tefsir dersleri ve konferanslar CD ve kaset olarak da ümmetin istifadesine sunulmuştur. Ümmetin kurtuluşu için çabalar sarf eden, bu uğurda tüm hayatını vakfeden önder insanı, öncü neslin hocasını konferanslarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Muhterem hocam, buyurunuz efendim.
Selamun aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhaneke la ilme lena illa ma'allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yafkahu kavli. Ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kıymetli kardeşlerim, kardeşlerimizin okumuş olduğu ezgilerden sonra aslında fazla konuşmaya da gerek kalmadı. Allah Azze ve Celle 1400 sene, 1400 küsur sene evvel yeryüzündeki zulmü ve şirki kaldırmak için bir insanı yarattı. İnsan şerefli bir varlıktı ve bu şerefli varlığın şerefini elinden almışlardı. Bu şerefli varlık, yalnız Allah'a kulluk yapması gereken bu varlık insana kulluk yapmaya başlamış. İnsanı koyması gereken yere koyamamış ve kendi gibi olanları ilahlaştırmış, onları hakim mevkiine getirmişti. Onların etten kemikten birer varlık olduğunu unutmuş, onları melik sıfatıyla sıfatlandırmış ve İnsanlık şereflerini beş para etmişlerken Allah Azze ve Celle Hazreti Muhammed'i gönderdi. O insanoğluna şerefli bir varlık olduğunu hatırlatacaktı. Peygamberin gönderilmesi demek bu demek. İnsana insanın ne olduğunu anlatacak insanın yaratılışı demek. Bütün böylesi zamanlarda Firavuni sistemlerin güçlendiği, zulümlerin arttığı dönemlerde insanın insanlığını unuttuğu, kullara kulluk yapmaya başladığı dönemlerde Allah Azze ve Celle böyle bir peygamber gönderdi. Kasas suresinde de anlatıldığı gibi Allah Azze ve Celle buyurur ki Firavun kendi milletini bölük pörçük etmişti. Onları Şia Şia, taife taife, hizip hizip, parti parti onları bölmüştü. Onların erkeklerini, oğlan çocuklarını kesiyor, kız çocuklarını sağ bırakıyordu. Biz ise istiyorduk ki yeryüzünde ezilmiş olanlara yeniden güç kuvvet verelim, onları layık oldukları mevkiye getirelim. İşte bunun için Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'yı yaratır ve Musa'nın anasına dedik ki وَاَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّ مُوسَى اَنْ اَرْضَعِي. Haydi şimdi Musa'yı emzir. Musa'nın anasına böyle vahyettik. Artık Musa'nın yaratılmasının vakti geldi. Zulmün artmış olduğu dönemlerde Allah Azze ve Celle Musa'yı kabul etsinler diye zulmün artmış olduğu dönemlerde özellikle Musa'larını göndermiştir. Musa'lar genellikle zulmün arttığı dönemlerde gönderildiler. Çünkü Kur'an'ın ifadesiyle Araf suresinde de buyurulduğu gibi Allah Azze ve Celle peygamber gönderdiği yeri kıtlıkla, açlıkla, darlıkla sıkmaktadır. Onların peygamberi kabul etmesi ve onun izinden gitmeleri için o müşrik düzenlerin insanları ne hale getirdiklerini görmeleri gerekiyordu. O peygamber onlara davasını anlattığı zaman o peygamberi kabul etmeleri için Allah Azze ve Celle zemin hazırlıyor ve insanları darlıkla ve kıtlıkla sıkıyordu. Bu şekilde Allah Azze ve Celle onları peygamberin davetine hazır hale getiriyordu. İnsanlar düşünmek zorunda kalıyorlardı. Başlarına gelenleri düşünmek zorunda kaldılar. Zengin ve müreffeh bir hayat yaşayan insanlar gelen peygamberi kabul etmeyeceklerdi. Onun için Allah Azze ve Celle onları bu şekilde darlıkla, sıkıntıyla peygamberin gelişine onları hazırlıyordu. Tüm peygamberler gönderilmeden evvel o toplumda bu şekilde hadiseler cereyan eder. Sıkıntılar olur ve Allah Azze ve Celle onların peygamberin öğretisine hazır hale gelmesini sağlar. Ve peygamber gelir onlara der ki Allah'tan başka ilah tanıdığınızdan dolayı bütün bunlar başınıza geliyor. Nasıl ki peygamberimizin doğumundan 50 gün evvel olmuş olan olay, Ebrehe'nin askerleriyle Kabe'ye saldırması hadisesi, Elem Tere suresinde yani Fil suresinde anlatılan o olay, Allah Azze ve Celle peygamberimizin doğumundan 50 gün evvel o olayı gerçekleştirdi. Ondan sonra insanlar yıllarca Allah'tan başka diğer ilahlarını terk ettiler. O olay esnasında Lat'tan, Menat'tan, Hubel'den, Uzza'dan yardım istemediler. O olay esnasında sadece Allah'tan yardım istediler. Ve Allah Azze ve Celle onlara yardımını gönderdi. Bunu gördüler. Bunu gördüklerinden dolayı yıllarca Allah Azze ve Celle dışındaki diğer ilahlarını terk ettiler. Peygamberin gelişini Allah onları hazırlıyordu. Bu şekilde peygamber gönderildiği zaman artık insanlar tevhid akidesini kabul edebilecek bir hale gelmişlerdi. Ve işte o zaman Hazreti Muhammed bir peygamber olarak o olaydan 40 sene sonra gönderilecek ve insanlar artık onu kabul edebilecek. Ümit buydu, maksut buydu, gaye buydu. Ama yine de insanlar onu kabul etmek istemiyorlardı. Sistemler kendi sistemlerinin çökeceğinden korkuyorlardı. Peygamberin gönderilmesi demek yeryüzünde kula kulluğun bitirilmesi demekti. Peygamberin gönderilmesi demek onun doğması demek sadece ahlak alanında devrimin meydana getirilmesi demek değildi. Peygamber yalnız ahlak alanında, ibadet alanında devrimler yapmak üzere gönderilmiş değil. Peygamber öncelikle onlara tevhid akidesini öğretmek üzere, Allah'tan başka hiçbir ilahı tanımamak üzere onları buna davet etmek üzere görevlendirilmişti. Ve o davetine başladığı zaman bütün dünyayı karşısında bulacaktı. Akabe beyatlerinde de söylendiği gibi Allah Resulüne beyat etmek üzere gelmiş olan ensar,
Medine'den kalkmış oraya kadar gelmiş olanlar beyat etmeden evvel kendi aralarında konuşuyorlardı. Onlardan birisi onlara diyecektir ki bu adama beyat ettiğiniz zaman başınıza gelecek olan şeylerin farkında mısınız? Bu insana beyat ettiğiniz zaman Hazreti Muhammed'e elinizi verdiğiniz zaman bütün dünya size karşı gelecek. Siyahıyla beyazıyla bütün dünya size tek yaydan ok atacak. Bütün dünyaya karşı koymaya hazır mısınız? Eğer yarın onu yalnız bırakacaksanız, o zor günler geldiğinde onu yalnız bırakacaksanız, şimdiden ona beyat etmeyin diyordu. Es'ad bin Zurare onlara bunu tavsiye ediyordu. Radiyallahu anh onların içerisinde en gençlerindendi. Siz dedi öyle bir davaya giriyorsunuz ki, Hazreti Muhammed demek sadece insanlara nasihat veren bir insan demek değil. Hazreti Muhammed diğer peygamberler gibi bir dava adamı. Toplumunun gidişatından rahatsız olan, toplumunu değiştirmek isteyen bir dava adamı. Ne yapacağını bilemeyen, huzurun içerisinde huzursuz olan, maddi refahın içerisinde, kendi ailesi içerisinde mutlu olduğu halde yine de mutsuzluğu yaşayan bir insan. Kendi ailesi içinde mutlu, aşireti içerisinde mutlu, kendini seven bir karısı var, kendini seven çocukları var. Fakat o bütün bunlara rağmen toplumun gidişatından rahatsız, o maddi refahın içerisinde mutsuz olan insanı Allah peygamber olarak seçiyor. Neden başkasını seçmiyor da onu seçiyor? Bugün Allah Azze ve Celle kimleri seçecek? Her dönemde Allah'ın seçtiği insanlar vardır. Allah Azze ve Celle bugün de o mutluluğun içerisinde mutsuzluğu yakalayabilecek olanları seçecektir. Dün onu seçti, bugün de öylelerini seçecek. Her mahallede, her şehirde Allah insanları seçer. Ve onların eliyle dinini kuvvetlendirmek ister. Eğer o seçilmiş olanlardan olmak istiyorsanız, mutluluğun içerisinde mutsuz olmayı evvela başarmalısınız. Hazreti Muhammed'i Mekke Site Cumhuriyeti'ne karşı ihtilale sevk eden, onun fakir fukara olması değildi. Mekke'nin en zengin kadınıyla evliydi Hatice annemizle. Mutluydu kendi ailesi içerisinde, Abdülmuttalib'in de torunuydu. Herkesin Muhammedül Emin dediği, sevdiği, saydığı birisiydi. Fakat o bütün bunlara rağmen hiç mutlu olamıyordu. İçinde bir köz vardı, o köz bir türlü sönmüyordu. İşte Allah öyle birisini seçti. Neden seni seçti diyorlar. Neden? Başkalarını değil de neden seni seçti? İçimizden bir insanı mı seçti diyorlardı Mekke müşrikleri. Evet, Allah Azze ve Celle kimi seçeceğini çok iyi bilir. Allah Azze ve Celle onu seçtiyse onun yüreğinde sönmez bir ateş olduğundan dolayı seçiyordu. Ve Duha suresinde de buyurduğu gibi ve vecedeke dallen fehede, Allah seni dal olarak buldu. Yolunu şaşırmış bir şekilde, ne yapacağını bilmez bir vaziyette, bu toplumun gidişatı nedir böyle derken, ama ne yapacağını da bilmezken seni Allah böyle buldu. Ve sana Allah yol gösterdi. Sen ne yapacağını bilmiyordun ey Resulüm. İnsanların kula kul olduğunu görüyordun. Ama onlara nasıl bir yol göstereceğini de bilemiyordun. İşte Allah sana yol gösterdi ey Resulüm. Allah Azze ve Celle daha evvel başkalarını kurtardığı gibi gönderdiği öncüleriyle, peygamberleriyle daha evvel nice milletleri kurtardığı gibi şimdi de bütün insanlığı onun eliyle kurtarmak istiyordu. Fakat ona verilen dava sadece ibadet ve ahlak davası değildi. Kıymetli kardeşlerim, birçoğunuz peygamberi rüyasında görmek ister. Fakat şunu çok iyi bilesiniz ki peygamberle birlikte olmak zor bir hayattır. Miktad'ın da söylediği gibi birisi onu gördüğü zaman peygamberi gören şu gözlere ne mutlu demişti. Miktad adamın bu sözüne kızdı. ve böyle konuşma dedi. Neden kızıyorsun dediler. Adam kötü bir şey mi söyledi ki? Hayır ama dedi. Allah Azze ve Celle'nin sizi imtihan etmediği şeyleri istemeyin. Allah sizi öyle bir imtihana sokmadıysa siz onu istemeyin. Peygamberle birlikte olmak ölümü göze almak demekti dedi. Bizden birisi iman ediyordu. Akrabaları iman etmemişti, onun ızdırabını çekiyordu. Birisi iman ediyordu ve sonra ölümü göze alıyordu. Siz peygamberle birlikte olmayı kolay mı zannediyorsunuz? Siz onu rüyanızda görmek istiyorsunuz. Onun elini öpmek istiyorsunuz. Acaba Hazreti Muhammed size rüyanızda kalk şu görevi yap deseydi acaba bir daha görmek ister miydiniz? Acaba Allah Resulü'nü rüyanızda görseydiniz, malının yarısını ver deseydi mesela acaba bir daha onu görmek ister miydik? Acaba kalk Allah rızası için şu faaliyetleri yap deseydi, acaba kula kulluğu ortadan kaldırmak için artık yeter uyudun kalk deseydi, yatmanın devri çoktan geçti deseydi, daha evvel Hatice'ye bunu söylememiş miydi? Hatice'sine de bunu söylemişti. Hatice annemiz biraz yatsan ya Resulallah dediği zaman, ey Hatice artık uyku devri çoktan geçti demişti. Hatice'sine bunu söyleyen Hazreti Muhammed, ya sana da rüyanda bunu söylersen, artık kalkman gerekiyor derse, yeter artık yattığın derse, o zaman bir daha görmek isteyecek misin? Biraz evvel kardeşlerimizin okuduğu ilahilerde, ezgilerde de, sinevizyonda da gördünüz. Kur'an onu ifade ediyor. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا. Size ne oluyor ki savaşmıyorsunuz Allah yolunda? Size ne oluyor ki yeryüzünde Allah'ın dediğinin olması için mücadele etmiyorsunuz? Kadınlar, çocuklar, erkekler uğrunda, yaşlılar uğrunda, sakatlar uğrunda size ne oluyor ki mücadele etmiyorsunuz? O zayıf bırakılmış olanlar uğrunda, mustadafin uğrunda size ne oluyor ki onlar uğrunda mücadele etmiyorsunuz? Size ne oluyor ki Irak'ta şehit edilenler uğrunda? Size ne oluyor ki Filistin'de şehit edilenler uğrunda? Size ne oluyor elleri ayakları koparılanlar uğrunda? Size ne oluyor beynine kurşun sıkılanlar uğrunda? Size ne oluyor ki sizin memleketinizde kafirleştirilen nesliniz uğrunda? Neden mücadele etmiyorsunuz? Ben sormuyorum, Rabbiniz soruyor. Siz burada benim soruma cevap vermeyebilirsiniz. Geçiştirebilirsiniz. Ama size yarın bunu Allah soracak. Kıyamet gününde size Allah bunu soracak. Size bunu Kur'an soruyor. İşte o zaman cevap vermek zorunda kalacaksınız. O zaman başınızı önüne eğecek. Cevap vermek zorunda kalacaksınız. Hatta kıyametten de evvel melekler soracak. Dünyadayken ne iş yapardın? Ne haldeydin? Nasıl faaliyetler içerisindeydin? Fime kuntum diyecek. Ne işteydiniz? Nasıl faaliyetler içerisindeydiniz? İşte o zaman onlar diyecekler ki yeryüzünde ezilmiş kimselerdik. Bir şeye gücümüz yetmiyordu. Zayıf bırakılmıştık. İşte o zaman melekler o zalimlerin canlarını alırken Kur'an onlara zalim diyor. Zayıftık, gücümüz yetmiyordu o kafirlere diyenlere. Kur'an zalim diyor. Onlara görevlerini hatırlatıyor. Melekler onlara diyecek ki yeryüzü geniş değil miydi? Yeryüzünde hicret etseydiniz ya, görevinizi yapabileceğiniz yerlere gitseydiniz ya, görevinizi yapabileceğiniz insanlarla beraber olsaydınız ya. Allah Azze ve Celle daha ölmeden evvel bile böyle bir sorgudan geçirileceğimizi bize haber veriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir davayla gönderilmişti. Onun davası sadece ibadet davası olsaydı, Ebu Cehiller onu öldürmeye kalkışır mıydı? Peygamberin bugün bu gecenin sabahında doğacak olan Hazreti Muhammed'in davasını anlamalısınız. Yoksa sadece Allahümme salli ala Muhammed demekle kurtulmayacaksınız. Allah'ın Resulü bu gecenin sabahında 1400 küsur sene evvel dünyaya geldiği zaman bir vazife ile dünyaya geldi. O bilmiyordu vazifesini. Yarın kendisine nasıl bir görev verileceğini bilmiyordu. Ama Allah Azze ve Celle onu önemli bir görevle gönderiyordu. O gelecek ve yeryüzünde kula kulluğu ortadan kaldıracaktı. Onun dünyaya gelmesi demek, artık bu tür sistemlerin kökünün kurutulması demek, ona peygamberliğin verilmesi demek, artık ona Hira'da İkra'nın gelmesi, Alak suresinin ilk 5 ayetinin nazil olması, yeryüzündeki bütün zulüm düzenlerinin kökünün kurutulacağının habercisi. Artık yeni bir dava başlıyor. Her peygamberin doğumunda bunu hatırlayın. Her seferinde, her Hazreti Muhammed diye adını duyduğunuz zaman onun davasını hatırlayın. Onun kılmış olduğu sünnet namazları hatırlayacağınız an, evvela onun davasını hatırlayın. Onun saçını sakalını hatırlayacağınız an, evvela onun davasını hatırlayın. Böyle büyük bir komutan acaba hangi vazifeyle görevlendirildi? Acaba Allah Azze ve Celle onu neden gönderdi? Evvela onu hatırlayın. Büyük komutanın görevi de büyüktü. İnsanların başında diktatör kesilmiş. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmuyor. İnsanların dediği oluyordu. Ve işte Allah Azze ve Celle Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur demek için Hazreti Muhammed'i gönderdi. O geldi ve insanlara bunu haykırdı. Çünkü yeryüzünde İslam'ın hayat sahnesinden çekilmesiyle 5 meselede emniyet kalmaz. Ne din emniyeti kalır, ne akıl emniyeti, ne mal, ne can ve ne de nesil emniyeti. İslam işte bu 5 şeyin emniyetini sağlamak için gönderildi. Allah'ın bütün haramları, bütün farzları insanlara bunu öğretmek için ve bu 5 şeyi emniyet altına almak içindir. Dinin emniyet altında olması evvela 2 kelimeyle söyleyecek olursak, dinin emniyet altında olması demek Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği hak dinin korunması demektir ve o la ilahe illallah'tır. Allah'tan başka ilahın olmaması, Allah'tan başka bir otoritenin olmaması, Allah'tan başka bir kanun koyucunun, kriter vazedenin olmaması, Allah'ın dünyasında Allah'ın dediğinin olması. Çünkü aksi halde insanları kendi hakimiyetleri altına aldıkları zaman yeryüzünde huzursuzluk alıp başını gider. Yeryüzünde anarşi, hırsızlık, namussuzluk, haksızlık alır başını gider. İşte onun içindir ki yeryüzünde Allah'ın dediği olmalıydı. İşte onun için Allah Azze ve Celle peygamberini gönderiyordu. Tabii ki dava bu olunca bütün dünyayı karşınıza almanız gerekiyor. Çünkü bütün dünyada durum aynıydı ve bütün dünyada diktatörlerin dediği oluyordu. Allah'ın dünyasında onların dediği oluyordu ve ondan dolayı onlar mutlaka ona cephe alacaklardı. Hazreti Muhammed'le beraber olmak demek dünyaya meydan okumak demekti. Hazreti Muhammed'le birlikte olmak dünyaya savaş açmak demekti. Hazreti Ebu Bekir olmak, Ömer olmak demek bu demekti. Ben de onun zamanında yaşasaydım, ben de bir Ebu Bekir, bir Ömer olurdum diyorsanız, o zaman işte Allah Azze ve Celle size fırsat veriyor. Bütün kafirler ve bütün Müslümanlar zamanlara ve mekanlara dağıtılmıştır. Dünyanın her tarafında Müslüman da var, kafir de. Bütün zamanlarda Müslüman da var, kafir de. Böylece Allah Azze ve Celle isteyenlere yükselme imkanı veriyor. Haydi siz kendi zamanınızın Ebu Cehilleriyle mücadele edin. Haydi siz de kendi zamanınızın Firavunlarıyla mücadele edin. Allah Azze ve Celle işte onun içindir ki kafirleri ve Müslümanları zamanlara ve mekanlara dağıttı. Her zamanda ve her mekanda mücadele olmasını istedi Allah Azze ve Celle. Ebu Cehil peygamberimizin başından aşağı deve işkembesinin dökülmesini sağlıyordu. Ukbe bin Ebi Muayyid gibi zalimler, peygamberimiz Kabe'de namaz kılarken, secdedeyken başından aşağı deve işkembesi boşalttırıyorlardı. Dava buydu, onların işine gelmiyordu. Dava onların işine gelmediği için suikastler düzenliyorlardı. Bu suikastlerden evvel bu tür engellemelere kalkıştılar. İftiralar attılar, mecnun dediler. Neler söylediler, halbuki daha düne kadar Muhammedül Emin diyorlardı. İşlerine gelmeyen bir davayı öne sürünce Muhammedül Mecnun demeye başladılar. Şair diyenler oldu, kahin diyenler oldu. Sihirbaz diyenler oldu, halbuki hayatında sihir nedir bilmiyordu. Kahinliğin kesinden haberi yoktu Allah Resulü'nün, okuma yazması bile yoktu. Hiçbir zaman gayıptan haberler de vermiyordu. Fakat ona böyle iftiralar atıyorlardı. Ve sonunda da Allah Resulü'nü öldürmeye karar veriyorlardı. Enfal suresinde anlatılan hadise. Kafirler toplantılar düzenliyorlardı. Ne yapalım acaba, Muhammed'in davasını söndürelim. Şeytan da bir insan kılığında, Necitli bir ihtiyar kılığında o toplantıya katılmıştı. Bazı hadislerden bunu öğreniyoruz. Demek şeytanın insanlara bu şekilde insan olarak görünmesi mümkün. Meleklerin de bazı hadislerden öğrendiğimize göre melekler de insanlara insan kılığında görünebilmektedirler. Ve şeytan o toplantıda bulunuyordu. Onların karar vereceği o toplantıda ve bir tanesi dedi ki, onların içerisinden birisi dedi ki, onu hapsedelim. Şeytan itiraz etti, ihtiyar kılığındaki şeytan. Diğerleri de itiraz ettiler. O zaman taraftarları daha da çoğalır dediler. Bir başkası dedi ki, onu buralardan sürelim. Şeytan yine itiraz etti, bu da çözüm değil dedi. Diğerleri de ona katıldılar. Sonra Ebu Cehil dedi ki, onu öldürmekten başka çare yok. İşte Enfal suresinde Allah Azze ve Celle o olayı anlatır. Ve izyem kuru bi kellezine keferu li yusbituk ev yaktuluk ev yuhricuk ve yemkurune ve yemkurullah vallahu hayrul makirin. Onlar sana tuzaklar hazırlıyorlar ey Resulüm. Seni hapse atmak gibi, seni sürgün etmek gibi, seni öldürmek gibi tuzaklar hazırlıyorlar. Onlar tuzaklar hazırlarken Allah da onların tuzaklarına karşı tuzak hazırlıyor. Vallahu hayrul makirin. Ve Allah Azze ve Celle tuzak hazırlayanların en hayırlısıdır. Allah'ın tuzağının sonunda hayır ortaya çıkar. Ve Allah'ın tuzağı onların tuzağından üstündür. Ve Allah Azze ve Celle peygamberini haberdar ediyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene kadar Mekke'de mücadelesini verdikten sonra artık oradan gitmenin vakti gelmişti. Hazreti Muhammed olmak demek zor sanat demek. Muhammed Mustafa olmak demek her şeyi terk etmek demek. Şehit olmayı da göze almak demek. Rahatı terk etmeyi göze almak demek. Hatta onunla beraber olmak bile ölümü göze almak demek.
Tekbir!
Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bu şekilde suikastlerden geçiyor, Allah Azze ve Celle kendisini koruyordu. Haber geliyordu peygambere, sana suikast yapacaklar. Cebrail aleyhisselam geliyordu ve artık senin de icret etme vaktin geldi diyordu. O günden beri bu davanın öncüsü olan Resulullah'tan itibaren bu suikast girişimleri o günden beri devam ediyor. Bugüne kadar ve yarınlara kadar Kıyamete kadar bu devam edecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme de bu şekilde yaptılar. Daha sonra Medine'de de suikast girişimi olmadı mı? Efendimiz Medine'ye gittiği zaman orada devletini kurduğu halde, Medine'de bir İslam devleti kurulduğu halde, oradaki Yahudi kabilelerinden birisi peygamberimize bir suikast tertip etti. Peygamberimizi davet etmişlerdi kendi mahallelerine. Allah Resulü birkaç kişiyle birlikte oraya doğru giderken, biraz istirahat etmek için bir duvarın kenarında oturdu. Hemen o dama çıkıp birisi elinde ağır bir taş ile peygamberimizi atmak istedi. Allah Azze ve Celle yine peygamberimizi o suikastten de kurtardı. Ya eyyuher Resul, belliğ me unzile ileyke min Rabbik. Ey peygamber, sen sana Rabbinden indirileni açıkça anlat. Vallahu ya'simuke minen nas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Ya eyyuher Resul, ey Resul, belliğ me unzile ileyke min Rabbik. Sen sana verilen görevi yap, başka bir şey düşünme. Sen Allah'ın askerisin, asker komutanın işine karışmaz. Allah'tır bu ordunun komutanı. Sen kendi görevini bil. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهِ Eğer yapmayacak olursan o zaman Allah'ın verdiği vazifeyi yerine getirmemiş olursun. وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ Allah seni insanlardan koruyacaktır. Allah Resulü'nün kapısında nöbetçi bekliyordu. Ve Allah Resulü bu ayet geldiği zaman oradan seslendi. Orada bir bekleyen birisi varsa artık gidebilir dedi. Çünkü Rabbim bana söz verdi, beni koruyacak olan artık odur. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli suikastlerden kurtarıldığı gibi en sonunda da Allah Azze ve Celle ona bir nevi şehadet makamını nasip etmek istiyordu. Onun için bir Yahudi kadın geliyor ve peygamberimize bir kuzu kızartıyordu. Allah Resulü ile birlikte sahabeden bazıları oturacaklar ve o kuzudan yiyeceklerdi. Zehirlemişti Yahudi kadın o kuzuyu. Zehirli yemeği önlerine koydu. Allah Azze ve Celle ona hemen haber edebilirdi ama hemen haber etmedi. Olay olmadan evvel bile Allah elbette ki bilir. İnsanlar daha fiili gerçekleştirmeden Allah onların ne yapacağını bilir. Ve Allah Azze ve Celle haber etmiyordu Resulüne. O zehirli etten yemesini istiyordu Allah. Çünkü bu şekilde onun da kısmen şehit olmasını istiyordu. Evet, Allah Azze ve Celle onu koruyacaktı. Vallahu ya'simuke minen nas buyurulmuştu. Allah seni koruyacaktır insanlardan denilmişti ona bir defa. Fakat yine de Resulullah'ın da o şerefe nail olması için kısmen de olsa şehitlerden daha yüksek bir makamda olduğu halde yine de o ibadeti de yerine getirmiş olsun diye Allah Azze ve Celle o zehirli etten yemesini takdir etti. Bir miktar yedikten sonra Cebrail geldi ve bırakın yemeyin artık dedi. Cebrail Aleyhisselam'ın ikazı üzerine bıraktılar, yemediler. Ondan sonra Yahudi kadın hesaba çekildiği zaman itiraf etti. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha sonraki zamanlarında hala vücudumun bir bazı yerlerinde o zehirin tesirini hissediyorum der. Hala o zehirin tesirini hissediyorum. Nasıl ki Bediüzzaman 18 defa zehirlediler. Resulullah da bu şekilde zehirleniyordu. Nasıl ki Bediüzzaman'ı da Allah Azze ve Celle 18 defa kurtardıysa, Allah Resulünü de kurtarıyordu. Kıymetli kardeşlerim, peygamberi bir hayat, kolay bir hayat değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olanlar, Amr bin Camuh gibiler mesela, topal olmasına rağmen Resulullah'la birlikte o kadar mutmaindi ki, ahiretten o kadar mutmaindi ki şehit olmak istiyordu. Şehit olmayı temenni edebilmek aşk ile mümkündür. Şehit olmayı temenni edebilmek ölümden korkmamakla mümkündür. Şehit olmayı temenni edebilmek, vuslat olarak görmekle, ölümü Allah'a varmak olarak görmekle mümkündür. Şehit olmayı temenni edebilmek, ecelin bir tane olduğunu anlamakla mümkündür. Amr bin Camuh işte onlardandı. Topaldı, yaşlanmıştı. 4 tane oğlu vardı ve oğulları onun savaşa katılmasını istemiyorlardı. Allah Resulüne geldi, dedi ki ben savaşa katılmak istiyorum ya Resulallah. Efendimiz sen sakatsın ve yaşlısın, katılman şart değil dediyse de ben cennete girmek istiyorum ya Resulallah deyince, Efendimiz o zaman sen bilirsin dedi. Oğullarına da babanıza engel olmamanız gerekir diyordu. Ve bu şekilde Amr bin Camuh katılıyordu savaşa ve şehit oluyordu Uhud'dan. Allah Resulü ile birlikte mücadelesini verirken, onunla birlikte mücadele verirken şehit olmak şerefine eriyordu. Ebu Haysem'e de aynı şekilde Allah Resulüne gelmiş, demişti ki ya Resulallah, oğlum Sa'd'ı rüyamda gördüm. Bana dedi ki rüyamda, babacığım ben burada Rabbimin bana vaat ettiklerini gerçek olarak buldum. Rabbim cenneti vaat ediyordu. Ben şu anda cennet nimetleri içerisindeyim. Sen de gelip bize katılmaz mısın? Ya Resulallah diyordu. Ben oğlumu böyle söylerken gördüm rüyamda. Ne olursun bana müsaade et, ben de katılayım savaşa. Yaşlı olduğum için beni engelleme ya Resulallah. Allah Resulü onun savaşa katılmasına müsaade ediyordu ve o da şehit oluyordu. Uhud savaşındakiler, Enes bin Nadırlar, Allah Resulü'nün şehit olduğu haberi ortalıkta yayılmıştı. Yalan bir haberdi ama çabuk yayılmıştı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öldü ise siz daha neden yaşayacaksınız diyordu. Haydi siz de onun gibi, onun davası uğrunda o halde ölün diyordu Enes bin Nadır. O nasıl öldüyse, madem öldü, o halde siz de onun davası uğrunda ölün. O öldükten sonra yaşamanın artık ne manası kalmış olabilir? Allah Resulü'nün terbiyesinden geçenler böyle görüyorlardı, ahiretten bu kadar emin idiler. Sonunda Allah nasılsa cennetini verecek diye onlar emindiler. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمَّتْ بَلْ اَحْيَا عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Size Allah yolunda öldürülmüş olanları ölüler zannetmeyin. Onlar Rableri katında rızıklanıyorlar, onlar diridirler. Ve onlar Rableri katında rızıklanmaktadırlar. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمَّاتَ بَلْ اَحْيَا وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ. O Allah yolunda öldürülmüş olanlara ölüler demeyin. Diyecek olursanız demek ki hata etmiş olursunuz. Onlara ölüler demeyin. Demek ki ölmek istemeyenler şehit olmalı. Demek ki kim ölmek istemiyorsa, işte onun yapması gereken şey Rabbi yolunda canını vermek. Çünkü Allah sadece onların ölmeyeceğini haber veriyor bize. Sadece onlar ölümsüzdürler. Sadece şehit olanlar, ölümü kendi tercih etmiş olanlar, İsteyerek ölmüş olanlar, sadece onlar ölümsüzdürler. Diğerleri ölüp gitmektedirler. Ölümden korkanlar işte onlar gerçekte ölü olanlardır. Ölümden korkmamak için insanın Allah'a olan imanının kuvvetlenmesi, ahirete olan imanının kuvvetlenmesi lazım. Eğer ahirete gitmiş ve gelmiş gibi iman edecek olursa, ahiretin delillerini bilecek olursa, ahiretten mutmain ise, o takdirde kesinlikle böyle bir tereddüt yaşamayacaktır. Madem ki bu dünyada zalimlerin yapmış olduğu zulüm yanlarına kar kalıyor, nice zalim var ki cezasını çekmeden geberip gidiyor, nice salih insan var ki mükafatını görmeden ölüp gidiyor. O halde Demek ki bu dünyada adalet gerçekleşmiyor. Demek ki adalet sonraya bırakılıyor. İşte eğer ahiretin delillerini bilecek olursa insanlar, o takdirde Allah için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyeceklerdir. Madem ki şu koca tesis boşuna yaratılmış olamaz. Madem ki bu koca dünya ve dünyalar ve içindeki bunca nimetler, bunca varlıklar boşuna yaratılmış olamazlar. O halde demek ki bundan sonra bir şehir geliyor. Nasıl ki tesisler şehirlerin yolları üzerinde kuruluyor. Eğer yolun sonunda bir şehir yoksa o yolda tesis kurulur mu? İşte aynen öyle. Allah Azze ve Celle bu dünyada denilen tesisi boşuna yaratmış olabilir mi? Bu koca tesisin boşuna yaratılmış olması mümkün olmadığına göre elbette ki bundan sonra da bir hayat var. İşte şehitler onu anlatırlar. Şehitler daha sonraki hayata iman etmiş olan insanlardır. Allah Azze ve Celle onlardan bahsederken bize buyurur ki, onlar ferah içerisindedirler. Onlar Rablerinden gelen nimetler içerisinde sevinç içindedirler. Rablerinin nimetleriyle hoşnutturlar. Ve Rableri de onlara hadiste ifade olunduğu üzere, ey kullarım benden bir isteyeceğiniz var mı diye sorar. Allah Azze ve Celle şehitlere sorar. Cennet nimetleri içerisinde olan şehitlere sorar. Şehitler tekrar dünyaya dönmek istediklerini söylerler. Ya Rabbi derler, ne isteyelim? Sen bize zaten her şeyi verdin. Daha ne isteyelim ki? Allah Azze ve Celle yine onlara sorar, bir isteğiniz var mı? Cennette olduğu halde dünyaya hiç kimse dönmek istemez. Sadece şehitler dönmek isterler. Allah onlara ısrar ettiği zaman, işte o zaman derler ki, ya Rabbi bizi dünyaya geri döndürmeni istiyoruz senden. Yeniden şehit olmak istiyoruz. Bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha şehit olmak istiyoruz ya Rabbi derler. Allah Azze ve Celle buyurur ki, bu mümkün değil. Ben böyle yazmadım. وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ O ölenler dünyaya geri dönmezler. Ben böyle yazdım. İmtihan olması için dünyaya geri dönüşünüz mümkün değil. Eğer ölenler dünyaya geri dönecek olursa o zaman imtihan biter. Başka bir şey isteyin der Allah. İşte o zaman derler ki, ya Rabbi madem ki bu isteğimiz olmuyor, o halde bizden haber et, bizden selam et geride kalanlara. Bize katılmamış, şehit olmamış olan kardeşlerimize haber et. Biz burada Rabbimizin bize vaat ettiği cenneti hak olarak bulduk. Bizden sonrakilere bunu haber et ki onlar da bizim gibi şehit olmak istesinler. Allah Azze ve Celle işte onun için bize bunu Ali İmran suresinde anlatır. O şehitler kendilerine katılmamış olan, henüz şehit olmamış olanlara müjde verirler. Onları Allah'ın fazlı ile, lütfu ile müjdelerler. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde şehitlerin durumu hakkında Müslümanları bilgilendirmiş olur. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü'nün talebelerinden Abdullah İbni Huzafe radıyallahu anh Rumlar tarafından o ve askerler esir alınmıştı. Rum komutanı onu imtihan etmek istiyordu ve onun Hristiyan olmasını istedi. Abdullah kabul etmedi. Seni dedi krallığıma ortak yaparım. Seni bütün saltanatıma ortak ederim. Hristiyan olacak olursan, Müslümanları zor durumda bırakırsan eğer, seni krallığıma ortak ederim. Abdullah'ın cevabı şudur. Vallahi dedi, bana bütün varlıklarını, bütün dünyada olan şeyleri hepsini versen, yine de senin ve Arapların sahip olduğu her şeyi bana verseydin, Ben yine de bir göz açıp kapayana kadar senin dinine girmem ve Hazreti Muhammed'in dinini terk etmem. Kral dedi ki o zaman ben de seni öldürürüm. İstediğini yapabilirsin dedi Abdullah. İstediğini yapabilirsin. İşte o zaman kral onu asın dedi. Ellerinden ayaklarından astılar. Ve sonra onun ellerini ayaklarına taş atın dedi kral. Attılar. Onun ölmesini istemiyordu kral. Deniyordu onu. Ölüm yerlerine atmamalarını tembih etti. Ve sonra hala dininden dönmeyince su kızdırın dedi. Suyu ısıttılar. Bir kazan getirdiler, suyu doldurdular, altının ateşi yaktılar. Ve sonra Müslüman esirlerden birisini getirdiler. Atın dedi kral o kızgın suyun içerisine. Kaynar suyun içerisine atın dedi. Ve sonra sıra Abdullah'a gelmişti. Abdullah'a da yaklaştırın dedi o kaynar suyun içerisine. Başına doğru yaklaştırdılar, başından aşağıya doğru. Kendisini ters çevirmişlerdi yani. Kendisinin suya yaklaştırıldığını gördüğü zaman Abdullah radıyallahu anh ağlamaya başlamıştı. Neden ağlıyorsun dedi kral ümitlendi. Acaba Hristiyan olmayı kabul edecek mi diye ümitlendi. Ve dedi ki neden ağlıyorsun Hristiyan olmayı kabul edecek misin? Hayır dedi Abdullah. O zaman dedi neden ağladın? Ağlamamın sebebi şu dedi. Keşke saçım kadar canım olsaydı da hepsini Allah yolunda verseydim. Ben işte bu olmadığı için ağlıyorum. Şu anda bir tane canım var ve onu vereceğim ve iş bitip gidecek. Allah'a olan hizmetim burada son bulacak. İşte ben onu düşündüğüm için ağlıyorum. Kral ondaki bu asaleti, bu imanı gördüğü zaman dedi ki benim başımı öpersen seni salıveririm. Abdullah dedi ki bütün Müslüman esirleri salıverecek olursan o zaman senin dediğini kabul ederim. Kral bunu kabul etti. Abdullah kendi içinden şöyle söylüyordu. Ben dedi bir kafirin başını öpeceğim ve bütün Müslüman esirler kurtulacak. Bunu yapmama değer dedi ve kralın başını öptü. Kral da onları serbest bıraktı. Bu olay Hazreti Ömer zamanında olmuştu. Hazreti Ömer hadiseyi anlattılar. Ve Abdullah'ın başından öptü Hazreti Ömer. Dedi ki bütün Müslümanların gelip onun başından öpmesini istiyorum. Vallahi dedi herkesin üzerinde hakkıdır. Abdullah'ın başından öpmelisiniz diyordu. Ve evvela kalkıp kendisi öpüyordu. Allah Resulü'nün talebeleri bu şekilde bir aşk içerisinde sadece Allah'a ulaşmayı düşünen insanlar, şehitler böyle olan insanlardır. Bediüzzaman'ın da ifade ettiği gibi, eğer sürgün edecek olursanız, sürgün benim için seyahattir. Hapsedecek olursanız, benim için uzlettir. Eğer öldürecek olursanız, o da benim için vuslattır. Allah'a vasıl olmaktır. Allah'a ulaşmaktır diyordu. Yani beni öldürdüğünüz zaman bana kötülük yapmış olmayacaksınız. Ben cennete gideceğim, Rabbime ulaşacağım. Rabbine ulaşan insan kötü bir durumda sayılabilir mi? İbn-i Milhanil Ensari'nin dediği gibi kendisini Allah Resulü bir 70 kişiyle birlikte bir yere doğru göndermişti. Önlerinde bir kabile çıkmıştı. Bir Maune denilen hadise. Ve kim gidecek bu millete anlatacak? Kendi aralarında konuştular ve İbn-i Milhanil Ensari ben gider anlatırım demişti. Gittim. Oradaki insanlara uzaktan seslendi. Dedi ki ben Allah Resulü'nün elçisiyim. Gelin la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyin. Gelin kula kulluğu terk edin. Gelin Allah'tan başka bir otorite kabul etmeyin. Gelin kendi Sizin gibi insan olan o insanları ilahlaştırdınız bugüne kadar. Gelin bu sapıklığı bırakın. Kabilenin reisi bir adama işaret eder. Adam arkadan geldi ve öyle bir mızrak sapladı ki İbn-i Bilhan'ın ensarinin sırtından girdi, göğsünden çıktı. Oluk gibi kan fışkırıyordu göğsünden. İşte tam o anda, insan normal zamanda öyle konuşabilir ama böyle bir anda bunu söyleyebilmek ne demek? Allahu Ekber dedi. Allahu Ekber, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım. Bir taraftan kanını alıyor, yüzüne sürüyordu. Vücudundan oluk gibi kan akıyordu. Canı yavaş yavaş çekiliyordu. Tansiyonu yavaş yavaş düşüyordu. Gözü yavaş yavaş kararıyordu. Ama o anda bunu söylüyordu. Onu vuran adam dedi ki sen neyi kazandın? Neden bahsediyorsun? İşte öldün gidiyorsun, daha neyi kazandın? Vallahi dedi ben cenneti kazandım. İşte ondan bunu duyan adam daha sonrasında bu imanı gördüğü zaman la ilahe illallah diyecektir. Böyle bir iman, evet bir Müslüman şehit oldu ama onu vuran adam daha sonra Müslüman oldu. Bu imanı gördüğü zaman la ilahe illallah demek zorunda hissetti kendini. Bu nasıl bir imandı? Bu nasıl bir imandı? Allah azze ve celle işte bu şekilde sağlam müminler meydana getirmişti verdiği eğitimiyle. Kur'an'ı eğitim böyle nesiller meydana getirdi. Minel müminine ricalun sadaku ma ahadullahi aleyh. Müminlerden erkek adamlar var. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Onlardan kimi şehit oldu, kimi de bekliyor. Ve ma beddelu tebdile. Hiçbir şekilde sözlerini bozmadılar. Hiçbir şekilde sözlerini yemediler. Başlarına bunların geleceğini peygamber onlara haber etmişti. Peygamberle beraber olmanın zor olduğunu görüyorlardı. Aslında peygamberimize de zaten Varaka daha evvel söylemişti. Hristiyan bir alim olan Varaka, peygamberimize peygamberlik verildiği zaman peygamberimize bunu söylemişti. Sen peygamber seçilmişsin. Sana gelen melektir, Cebrail'dir. Namus Ekber'dir. Musa'ya gelen melektir. Demek sen peygamber seçilmişsin. Ve sana zulmettikleri zaman, seni vatanından kovdukları zaman, hayatta olacak olursam o zaman sana yardım ederim demişti. Efendimiz şaşırmıştı. Dedi ki bana mı zulmedecekler? Beni mi vatanımdan kovacaklar? Ben ki Abdülmuttalib'in torunuyum. Ben ki Muhammedül Emin'im, beni severler. Beni mi kovacaklar Mekke'den? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle dediğinde Varaka dedi ki evet, senin getirdiğin davayı kim getirdiyse mutlaka onun da başına bunlar gelmiştir. Hangi peygamber geldiyse mutlaka vatanından sürgün edildi. Hangi peygamber geldiyse mutlaka zulümlere uğradı. Ve Allah azze ve celle işte o kafirleri bize göstermek ister. Peygamberimizin namazına engel olmak isteyen Ebu Cehilleri bize gösterir. Alak suresinde buyurur ki: "Eraytellezî yenha abden izâ sallâ." Gördün mü Resulüm o kafiri? O namaza engel olan Ebu Cehil'i gördün mü? Allah gösteriyor kıymetli kardeşlerim. Allah görün diyor. Allah sadece hakkı anlatmaz. Allah aynı zamanda kafirleri de gösterir. Allah aynı zamanda yalnızca bize şehitleri anlatmaz. O şehitleri şehit eden zalimleri de bize gösterir. Sadece hakkı anlatmak yetmez. Batılın da batıl olduğunu anlatmak zorundasınız. Onun içindir ki Kur'an daima bize gösterir. Eraytellezî yenhe abden izâ sallâ. Gördün mü onu? O namaza engel olan kafirim. Eraeyte en kâne alel hudâ ev emere bittakvâ. Gördün mü o Müslümanı, o peygamberi, o Hidayet üzere ise ve takva üzere ise, takvayı emrediyorsa gördün mü onu? Allah Azze ve Celle gösterir. Bu şekilde gösterir. Biz de görelim ve gösterelim diyem. Yalnızca şehitleri görmeyeceksiniz. Şehitleri şehit eden zalim düzenleri de göreceksiniz. Neden mesela Hasan el-Benna'yı şehit ettiler? Neden mesela Malcolm X'i şehit ettiler? Neden mesela Seyyid Kutub'u şehit ettiler? Neden Abdullah Azzam'ı şehit ettiler? Neden Ahmedu Bello'yu şehit ettiler? Her birinin şehit edilmesinin sebebi, onların düzenlerine karşı geliyordu bu yiğitler. Onların medeniyetlerini kabul etmiyordu bunlar. Malcolm X yıllarca cahiliye hayatı yaşamıştı. Yıllarca cahiliye hayatı yaşadıktan sonra hapse atılmıştı ve hapisteyken sahte bir peygamberin adamlarıyla tanıştı. Eliya Muhammed denilen bir sahte şeyhin adamlarıyla tanıştı ve güya Müslüman oldu. Fakat o Müslüman olmanın zencilerin hakkı olduğunu zannediyordu. Zenci olmayanların, beyazların Müslüman olamayacağını düşünüyordu. Ve Eliya Muhammed'in en yakın adamı durumuna gelmişti. Her tarafta konferanslar veriyordu. Çok tanınan bir insan durumuna gelmişti. Ve sonunda Eliya Muhammed onu kıskanmış ve onun öldürülmesini emretmişti. Ve o da oradan kaçmış ve hacca gitmişti. Ve ilk defa hacda İslam'ın zencilerin dini olmadığını öğrendi. İslam'ın bütün insanlara geldiğini ilk defa hacda gördü. Bütün Amerika'da konferanslar veren adam namaz kılmayı bile o şeyhten öğrenmemişti. İşte orada daha yeni yeni namaz kılmayı öğreniyordu. Hacdan döndüğü zaman artık gittiği gibi dönmüyordu Malcolm X. Malik, daha sonra adını değiştirmiş ve Malik yapmıştı. Gittiği gibi dönmüyordu artık. Artık o bambaşka bir Malcolm X olarak dönüyordu. Artık o tevhidi anlamış ve diyordu ki ben bütün dünyaya Amerika'nın münafıklığını göstereceğim. Bütün dünyaya benim milletime yaptıklarını göstereceğim. İşte bunu dediği içindir ki böyle bir konferans esnasında suikast tertip edilmişti. Ne zaman bu suikast tertip edildi? O zamana kadar yanlış bir İslam biliyordu. Ona müsaade ediyorlardı. Ama ne zaman ki gerçek İslam'ı öğrendi, artık o saatten sonra ona müsaade etmediler kıymetli kardeşlerim. Nasıl ki ılımlı İslam'a müsaade edenler, hakiki İslam'a müsaade etmek istemeyenler var ya, işte aynen öyle Malcolm X de gerçek İslam'ı öğrendiği zaman ve Amerikan medeniyetinin gerçek yüzünü insanlara göstereceğim dediği zaman şehit edilmişti. Hasan el-Benna da aynı şekilde 1900'lü yıllarda doğmuş, 1906'da doğmuş ve 1920'lerde İhvan hareketini meydana getirmiş. Allah Resulü'nün izinden gidenler yeni hareketler meydana getiriyorlar dünyanın her tarafında. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmemizin işte hikmetlerinden birisi bu. Osmanlı'nın içerisinden artık böyle bir nesil çıkmıyor, çıkmaz hale gelmişti. Ne Hasan el-Benna'lar çıkıyordu, ne Seyyid Kutuplar yetiştiriyordu Osmanlı'nın son zamanı. Allah Azze ve Celle o Osmanlı'yı dağıtmış, parçalamış ve buzdağı yavaş yavaş erimeye başlamış. Ve dünyanın her tarafında, Orta Doğu'da yeni hareketler zuhur etmeye başlamıştı. Yeni hareketler zuhur etmeye başlayınca Orta Doğu'da şehitler de çoğaldı. Orta Doğu demek ne demek kıymetli kardeşlerim? Orta Doğu demek şehitler deposu demek. Orta Doğu demek yalnızca ideolojilerin deposu değil. Orta Doğu şehitlerin deposu. Orta Doğu hareketlerin deposu. Orta Doğu İslami hareketlerin deposu demek. Hasan el-Benna rahmetli vurulduğu zaman ihvanın merkezinden indiğinde bir araca binerken vurdular kendini. O sokağın lambalarını söndürmüşlerdi. Hainler gerekli tertibatı almışlardı. Sokağın lambalarını söndürdüler. Trafiğini kestiler. O tarafa hiçbir aracın gitmesine izin vermediler. Parklardaki, bahçelerdeki insanları boşalttılar. Belliydi her taraf zifiri karanlıktı. Bir şey olacağı belliydi. Ve orada kendisine suikast tertiplediler. Hasan el-Benna buna rağmen kendisine suikast tertipleyen arabanın plakasını almıştı. Ve kimse kendisine yardım etmiyordu. Hastaneye gitmek zorunda kaldı tek başına. Hastaneye gittiği zaman Kral Faruk'tan talimat geliyordu oradaki doktorlara. Dokunmayacaksınız, bırakacaksınız, kan kaybından ölecek. O şekilde davrandılar doktorlar. Korkularından Hasan el-Benna'ya müdahale edemediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mesele ümmeti kel matar. Benim ümmetimin misali yağmura benzer. La yudra evvelu hayr em ahiru. Bilinmez ki başı mı hayırlıdır yoksa sonu mu? Evet, bu ümmetin başında Ebu Bekirler, Ömerler var. Ama bu ümmetin sonuna doğru da böyleleri var. Hasan el-Bennalar, Seyyid Kutuplar. Her ne kadar belki şehit olmamış olsa bile Bediüzzamanlar 18 defa zehirlenmiş, sürgün ve hapis hayatıyla şehitçe yaşamış olanlar, hakiki şehitler şehitçe yaşamış olanlardır. Şehitçe yaşayın, nasıl öldüğünüzün önemi yok. Abdülkadir Udeh'in dediği gibi, benim için savaş meydanında ölmekle yatağımda ölmek arasında bir fark yok. Çünkü ben Rabbimle buluşmaya gidiyorum. Sonunda Rabbimle buluşacaksam ölümün nasıl olduğunun ne önemi var? İnsanın bunu göze alabilmesi için tek ecele iman etmesi lazım. Münafıklar iki ecele iman ederler. Allah Azze ve Celle onların konuşmalarını bize anlatır. O münafıklar dediler ki, savaşa gitmiş, şehit olmuş olan kardeşleri hakkında dediler ki, eğer onlar da burada otursaydılar, bizle beraber olsaydılar öldürülmezlerdi. Allah Azze ve Celle onlara cevaben buyurur ki, başka yerlerde onlar eğer şatoların içerisinde, kalelerin içerisinde, surların içerisinde olsaydılar bile yine de aynı şekilde öleceklerdi. Nerede olursanız olun, vaktiniz, saatiniz geldiği zaman aynı şekilde öleceksiniz. İşte Allah Azze ve Celle bize bunu söylerken demiş oluyor ki, ecel bir tanedir, iki tane ecel yok. Bir ecele iman edenler korkusuzluğu tadarlar. Madem ki ecel bir tanedir, o halde Allah Azze ve Celle ne zaman bize o eceli gönderecekse, o zaman onun dediği şekilde madem ki öleceğiz, o halde korkakça yaşamanın ne manası var? Korkaklık ömrü uzatmıyor, cesaret de ömrü kısaltmıyor. اَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوْجٍ مُشَيَّدًا. Nerede olursanız olun, ölüm sizi bulacak. İsterseniz surların arkasında olun, şatoların içerisinde olun. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminlerin ahlakını, müminlerin imanını kuvvetlendirir. Allah'a tevekkül etmeyi onlara öğretir. Tevekküle ulaşmış olanlar, aşk-ı hakikiye ulaşmış olanlar, onlar Rablerine güven duyan kimseler haline gelirler. Hayata bakışınızı değiştirmelisiniz. Hayata bakışınız şayet İslam'ın istediği gibi ise size zor gelmeyecek kıymetli kardeşlerim. İslam'a göre dünya nimetleri basit. Ama dünya hayatı kıymetli. İslam böyle bir itikat yerleştiriyor insana. Dünya nimetlerini Kur'an basit gösterir. Züyyine linnâsi hubbu şehvâti minen nisâi vel benîn. Vel kanâtîril mukantarati minel zahbi vel fiddâ. Vel haylil musavvameti vel en'âmi vel hars. Zâlike metâul hayâti d-dünyâ. Vallahu indâhu husnul me'âb. İnsanlara kadınlar, altınlar, gümüşler, kilo kilo altınlar ve gümüşler hoş gösterildi. Tarlalar, bahçeler, hayvanlar, Mercedesler insanlara hoş gösterildi. Ama bilesiniz ki bütün bunlar dünya hayatının basit geçimliğidir. Asıl varılacak olan yer Allah katındadır. Allah Azze ve Celle bu şekilde dünya nimetlerini bizim gözümüzde küçültür. Dünya nimetleri madem ki böyle küçüktür, o halde dünya nimetlerinden, dünya nimetlerinin peşinden koşup dünya hayatını değerlendirmeyenlere yazıklar olsun. Kur'an dünya nimetlerinin basit olduğunu söylerken dünya nimetlerine tapanlar, bütün hedefi dünya nimetleri olanlara yazıklar olsun. İşte Kur'an bize bunu söylerken şunu söylenmiş oluyor. Bir uçurumun üzerinde bir köprü düşünün kıymetli kardeşlerim. Uçurumun üzerinde bir köprü. Köprü tahtadan, adi bir tahtadan yapılmış. Kırık dökük bir köprü. Çivileri çıkmış. Adi bir tahtadan. Fakat o köprünün yapmış olduğu görev çok önemli. Karşı tarafta mükemmel bir saray var. Sizin sarayınız. Sizi oraya götürecek olan o köprü, köprünün tahtasının kıymeti var mı? Çivisinin kıymeti var mı? Asıl önemli olan onun tahtası değil, onun yapmış olduğu vazife. İşte aynen öyle, dünyanın kendisinin bir kıymeti yok. Tahtasının, nimetlerinin kıymeti yok. Ama o dünyanın yapmış olduğu görev önemli. O görevi, o dünyadan geçmeden, bu köprüden geçmeden ahirete gitmeniz mümkün olmuyor. Hazreti Adem Aleyhisselam cennete girmişti ama geri çıkartıldı. Demek ki onun hakkını vermeden cennete girecek olursanız geri çıkarılırsınız. İşte onun içindir ki Allah Azze ve Celle bu dünyada imtihanlara sokuyor Müslümanları. Cenneti hak etmemizi istiyor. Ve cennetin hak edebilmek için de dünyaya ve hayata bakışımızı değiştirmeliyiz. Dünya hayatını önemsiz görenler, dünya nimetlerini önemseyenler, dünya nimetlerine tapanlar, o dünya nimetleri ellerine geçmediği zaman intihar ederler. Dünya nimetleri ellerine geçtiği zaman da bir Firavun olurlar, dünyada bir Nemrut olurlar, benim dediğim olacak demeye başlarlar. Kendilerinin bir spermden yaratıldığını unuturlar. Aciz bir varlık olduklarını unuturlar. İşte onun içindir ki hayata bakışımızı değiştirmeliyiz. Hayata bir defa geldik, bir daha gelmeyeceğiz. Bir defa geldi kıymetli kardeşlerim. İster hayatınızı değerlendirin, isterse değerlendirmeyin. İster dünya nimetlerine tapın, isterse hayatınızı değerlendirin. Bu dünyaya bir daha gelmeyeceksiniz. İster peygamber gibi, sahabe gibi, ister bugünün büyükleri gibi, şehitleri gibi yaşayın. İsterseniz evinizde oturun. Bu dünyaya bir defa geldiniz, bir daha gelmeyeceksiniz. Hatırlayın şehitlerin söylediklerini. Şeyh Said mesela ne diyordu ölürken? Kendisine çocuklarını düşünmesi, karısını, kızını düşünmesi, namusunu düşünmesi gerektiği söylendiği zaman, Kur'an'ın ayaklar altına alındığı bir memlekette ben artık bunları düşünemem demiyor muydu? Kur'an'ın ayaklar altına alındığı bir memlekette, Kur'an'ın namusunun çiğnendiği bir memlekette, ben nasıl olur da kendi namusumu düşünebilirim diyordu. İskilipli Atıf Hoca da aynı şekilde sadece ve sadece şapka giymediği için Ve şapkanın aleyhinde daha evvel o şapka kanunu çıkmadan evvel bir kitap yazdığı için, Avrupa'nın taklitçiliğini reddettiği için idama mahkum edilmiyor muydu?
Tekbir!
İşte İskilipli Atıf Hoca da kendisine, kendiyle beraber zindanda olan arkadaşları bir müdafaa yazmasını söylemişlerdi. İskilipli Atıf Hoca'nın hiç kimse idam edileceğini beklemiyordu. Hiçbir suçu yoktu. Sadece ufak bir kitapçık yazmıştı. Şapkayı reddediyordu. Bugün hiç kimse şapka giymiyor. Şapka için insan idam edilir mi? Şapkayı reddettiği için insan değil tavuk bile öldürülmez. Ama on binlerce insan idam edildi, öldürüldü. Kıymetli kardeşlerim, İskilipli Atıf Hoca da müdafasını yazmıştı onların ısrarı üzerine. Aslında hiç kimse zaten ağır bir ceza beklemiyordu. Fakat o gece rüyasında görmüştü Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz ona diyordu ki, ey Atıf, sen bizim yanımıza gelmek istemiyor musun ki müdafaa yazıyorsun? Bu rüyadan anlıyordu ki bugün kendisine idam kararı verilecek. Hiçbir suçu olmadığı halde, kıymetli kardeşlerim, sadece Peygamberimiz döneminde şehitler verilmedi. Sadece tarihimizde de verilmedi. Bugün de veriliyor, dün de verildi. İşte bu rüyayı görünce Atıf Hocam yırtıp atmıştı müdafasını. Sabahleyin arkadaşları neden yırttın dediler müdafaanameyi. Dedi ki, ben Resulullah'ı rüyamda gördüm, bana böyle söylüyordu. Bir şey olacak bugün, benim idamıma karar verecekler besbelli. Müdafaa yapmaya hacet yok. Zaten karar verilmiştir. Müslümanların gözünü korkutabilmek için zamanında nasıl ki başka düzenlerde bu şekilde kendisine karşı gelenlerin gözünü korkutabilmek için olur olmaz insan öldürdüler. İşte o şekilde olacağını anlıyordu Atıf Hocam. Ve o yüzden müdafaa yapmaya gerek yok diyordu. Bunlar beni idam edecekler başkalarının gözünü korkutmak için. O yüzden müdafaya gerek görmüyorum diyordum. Kıymetli kardeşlerim, İslam alemindeki uyanış hareketinin öncülerini öldürmek suretiyle bu uyanış hareketini durdurmak istiyorlar. Mesela ne Hasan el-Benna'dır, ne Bediüzzaman, ne Şeyh Said'dir, ne Said Kutup, ne de diğerleri. Mesela aslında uyanan bir ümmet var. Asırlardan beri, son 3 asırdan beri uyutulmuş olan ve şimdilerde yeniden uyanmaya başlanmış olan bir ümmet. 1920'lerden itibaren uyanış hareketi başladı. 30'larda, 40'larda daha hareketlendi. Ve 40'larda, 48'de mesela Mısır'dan, İhvan-ı Müslüm'ünden binlerce insan Filistin'e savaşmak için gönderildi. Filistin'de binlerce şehit verildi o zamanda. Ve orada savaşmış olanlar Mısır'a döndükleri zaman kendi vatanlarında davulla zurnayla karşılandıklarını mı zannediyorsunuz? Mısır devleti onları tutup birer birer hapse doldurdu. Filistin'de İsrail'e karşı savaşmış olan Müslümanların hepsini tekrar onlar bu sefer hapse dolduruyorlardı. Tıpkı Bediüzzaman'ın dediği gibi. 3 sene Rusya'da esir oldum diyor. 3 sene kadar Rusya'da esir kaldım. Savaşta esir edilmişti Bediüzzaman. Ve oraya götürülmüştü ve der ki, o 3 sene içerisinde Rus kafirlerinin yapmadığını bana burada kendi milletim 3 ayda çektirdi. Benim milletim bana öyle zulümler yaptı ki Ruslar bile bana onu yapmamıştı. Evet, nasıl ki Bediüzzaman da öyle söyler. İhvan-ı Müslüm'ünden olanlar da, Filistin'le savaşa gitmiş olanlar da İsrail'in yapmadığı zulümleri Mısır devletinden gördüler. Neden Filistin'e yardım ettiniz? Neden savaştınız? Neden orada savaşmayı öğrendiniz? 1982'de Hama'da Büyük bir katliam gerçekleşti. Bir şehir havadan ve karadan tanklarla, toplarla, uçaklarla, helikopterlerle yerle bir edildi. Kaç kişi öldüğünü zannediyorsunuz? 5 kişi, 10 kişi, 50 kişi, 100 kişi mi? 1000 kişi mi? 10.000 kişi mi öldü zannediyorsunuz? Bazı kitaplarda 50.000, bazı kitaplarda 75.000 kişinin Hama'da şehit edildiğini yazar. Bütün bir şehir yerle bir edildi kıymetli kardeşlerim. Hafız Esad rejimine karşı gelen Müslümanlar, hepsi büyük bir çoğunluğu Hama'da toplanmıştı. Ve o şehri havadan karadan bombaladılar. Size bundan daha fecisini söyleyebilirim ama işte şu anda mesela Irak'taki duruma bakın. Şu anda bakın Afganistan'daki duruma. Irak'ta 1,5 milyon Müslüman. Afganistan'da daha evvel Sovyetlerin zulmüyle 1,5 milyon Müslüman. 2 milyon Müslüman. Fransa'nın işgaliyle Cezayir'de 1,5 milyon Müslüman. Bakın kıymetli kardeşlerim, İslam aleminin her tarafında uyanış hareketleri ve bu uyanış hareketlerini bastırabilmek için öyle 5 kişiyi, 10 kişiyi öldürmüyorlar. Milyonları öldürüyorlar. Ve Hama ile ilgili size çok acı bir şey söyleyeyim mi? Ben 95 senesinde Hama'dan geçtiğim zaman hala mermilerin izlerini duvarlarda gördüm. Şehrin duvarlarında hala mermi izleri vardı. Aradan 13 sene geçmiş olmasına rağmen size ondan acısını söyleyeyim mi? 83 senesinde üniversiteye başladığımda bizim sınıfımızda Suriyeliler vardı. Suriyelilere Hama'yı sorduğum zaman bilmiyorlardı. Hama'da ne olduğu hakkında en ufak bir bilgileri yoktu. Size bundan da acısını söyleyeyim mi? 95 senesinde, 96 senesinde Mısır'da benle beraber kalan Suriyelilere Hama'yı anlattığımız zaman o Suriyeliler Hama'yı bizden öğrendiler. Bu kadar ki bütün basın susturulmuştu. Hiçbir televizyon bütün şehir yerle bir edildiği halde söylemiyordu zulmü. Hiçbir gazete söylemedi. Hiçbir televizyon bahsetmedi. 75 bin kişi bir ay içerisinde öldürüldü, şehit edildi. Ve sonra hiçbir yerde bunun haberi duyulmadı kıymetli kardeşlerim. Ahmet Bello'yu tanır mısınız? Öğretmediler ki tanıyalım desenize. Kuzey Nijerya'nın başbakanlığını yapmış olan birisi bu. Batı medeniyetini reddeden bir kahramandı bu. Yeniden Arap alfabesine dönmeyi isteyen, dönen ve bunun için enstitüler açan birisiydi bu. İslam medeniyetini Kuzey Nijerya'da yeniden canlandırmak isteyen bu adamı, bu kahramanı da şehit ettiler. Karar verdiler. Eğer bu adam olacak olursa Kuzey Nijerya'nın ekseni değişecek. Artık Batı medeniyetini kabul etmeyen bir Kuzey Nijerya meydana gelecek. İşte onun için onu şehit ettiler. Her bir şehidin bir hatırası var. Her birinin şehit edilmesinin belki özel bir takım sebepleri de olabilir ama fakat hepsinin ortak sebebi bunlar ümmeti Muhammed'i uyandırmak isteyen insanlardı. Bunlar yeni bir medeniyet arzusu içerisindeydiler. Bunlar Batı medeniyetini reddediyorlardı. Allah Azze ve Celle bizi yeryüzünün şahitleri olarak yarattı. Şehidin bir manası budur kıymetli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim buyurur ki وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Biz bu günleri insanlar arasında evirip çeviriyoruz. İnsanlar arasında bir kafirlere veriyoruz gücü kuvveti. Sonra bir Müslümanlara veriyoruz. Neden? وَلْيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى Allah içinizdeki samimi müminleri ortaya çıkartmak istiyor onun için. Samimi müminler kim gerçekten iman etmiştir? ve kim iman etmemiştir onları ortaya çıkartmak ve bir de içinizden şehitler edinmek istiyor. Şehitler yahut da şahitler. Bu ümmet başka ümmetlere ve bütün dünyaya şahit olarak gönderildi. Şehidin bir manası bu kıymetli kardeşlerim. Bu manada hepiniz bir şehitsiniz. Hepimiz şehidiz. Yani hepimiz şahidiz. Yeryüzünde olan biten olaylara şahidiz. Şahit demek ne demek? Şahit demek dürüst olan, adil olan demek. Şahit demek örnek olan demek. Şahit demek yeryüzünde insanlara öncülük yapacak, örneklik yapacak olan demek. Dolayısıyla ümmeti Muhammed yeryüzünün şahitleridir. Ve bunun manası şahit isek eğer, o halde nasıl olur da madem ki Allah bize şahitsiniz diyor, madem ki biz şahidiz, o halde nasıl olur da Batı medeniyetinin kriterlerini kabul ederiz? Biz yeryüzüne şahit olmak için, örnek olmak için yani dünyaya gönderilmişiz. Ta ruhlar alemindeyken Allah bizden bunun sözünü aldı. Bizim ruhlarımıza Allah sordu. Elestu bi rabbikum, Rabbiniz değil miyim? Kalu bele. Bizim ruhlarımız evet Rabbimizsin dediler. Şehit ne? Şahitlik yaptık. Şahidiz dediler. Sen bizim Rabbimizsin. Ve senden başka bir Rab tanımayacağız. Senden başka bir otorite tanımayacağız. Ve yeryüzünde senden başkalarını reddedeceğiz. Ve birileri senin yerine geçmeye kalkarsa onları reddedeceğiz. Şahitlik yapacağız. Örnek olacağız. Dolayısıyla örnek olarak gönderilenler nasıl olur da Batı'nın kriterlerini alabilirler? Böyle bir şey doğru mudur kıymetli kardeşlerim? Biz yeryüzüne şahit olarak gönderilmişiz. Biz yeryüzüne ümmet olarak gönderilmişiz. Ve kuntum hayre ümmetin uhricet linnas. İnsanların hayrına çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Ümmet oldunuz. Ümmet demek mesul olan topluluk demek. Başlarındaki liderleriyle birlikte mutlaka liderleri olur. Ümmetin manası bu. Liderleriyle birlikte mesuliyet taşıyan topluluk demek. Yani Allah Azze ve Celle bizi yeryüzünden mesul tutuyor. Siz tüm insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Yani en hayırlı ümmetseniz eğer, o halde nasıl olur da onların kriterlerini kabul eder, onların medeniyetlerini kabul edersiniz? İşte kıymetli kardeşlerim, onların medeniyetlerini kabul etmeyenler, Hazreti Peygamber'in izinden gidenler, yeryüzünün her tarafında bu mücadeleyi yapanlar, kafirlerin gözüne batanlar, sivrilenler, onların medeniyetlerini kabul etmeyerek onlara meydan okuyanlar, işte onlar şehitçe yaşayanlardır. İsterse de şehit olmasınlar. Şehitçe yaşarsanız şehitlik nasip edilebilir. Ama nasip olmasa bile peygamberlerin de birçoğu şehit değil. Ama onlar üstün bir makamda. Çünkü şehitçe yaşadılar. Şehitçe yaşamak demek Allah'a ulaşma arzusuyla yaşamak demek. Şehitçe yaşamak demek yeryüzünde Allah'tan başka bir otorite tanımadan yaşamak demek. Şehitçe yaşamak demek kafirlerin medeniyetlerini kabul etmemek demek. Ve işte bugün yeryüzünde böyle bir hareket var kıymetli kardeşlerim. Ta o zaman 1920'lerde başlayan bu hareket, 1940'larda ilk şehitlerini verdi. 50'lerde devam etti, 60'larda devam etti. Bütün memleketlerde şehitler verilmeye başlandı. Ve bu şehitlerin verilmesiyle ümmet-i Muhammed her gün biraz daha hızlı uyanmaya başladı. Şehitler ölmezler gerçekten Kur'an'ın dediği gibi. Çünkü onlar insanları uyandırırlar. Uyandıranlar ölü sayılır mı? Ölüler uyandırabilir mi? Dolayısıyla Kur'an'ın dediği ne kadar doğrudur? Onlar bir hayatın içindedirler. İnde Rabbihim yurzakun. Rableri katında onlar rızıklanmaktadırlar. Peygamberimizin dediği gibi onların ruhları yeşil kuşların karınları içerisindedir. Cennette istedikleri yere uçarlar. Ve Allah Azze ve Celle onlara sorar. Ey kullarım benden isteyin. Onlar der ki ya Rabbi ne isteyelim her şeyi verdin. Allah ısrar eder. İşte o zaman demin de ifade ettiğim gibi o zaman bir daha bizi dünyaya döndür. Bir daha şehit olalım ya Rabbi derler. Ve Allah Azze ve Celle bunun mümkün olmadığını onlara söyler. Kıymetli kardeşlerim, Orta Doğu'nun her tarafında hareketler var. Orta Doğu'nun her tarafında şehitler var. Orta Doğu'nun her tarafında uyanış var. Dolayısıyla şehitler de olacak. Önemli olan Müslümanların bu şehitlerin izinden gitmesi. Madem ki onlar öncülük yaptılar. Madem ki onlar canlarını ortaya koyarak Müslümanları uyandırdılar. Buna rağmen uyanmayanlara yazıklar olsun. O şehitler şahitlik yapıyorlar. O şehitler uyandırıyorlar. Örnek oluyorlar. Buna rağmen onları örnek almayanlara, iki ecel varmış gibi korkakça yaşayanlara yazıklar olsun. Halid bin Velid'in ömrü savaşlarda geçti. Kendisi yatağında öldü. Kendisi der ki ölüm döşeğindeyken vücudumda bir para büyüklüğünde boş yer bulamazsınız. Bir para büyüklüğünde her tarafım yara bere içerisindedir. Ya mızrak yarası, ya kılıç yarası, ya ok yarası. Bütün vücudum yara bere içerisinde. Ama ben şu anda kendi evimde, kendi yatağımda ölüyorum. Korkakların gözü uyumasın dedim. Korkakların gözü uyumasın. Savaşta en tehlikeli yerlere girerdim. Şehit olayım diye. Ama yine de nasip olmadı, şu anda kendi evimde ölüyorum. Halid bin Velid Seyfullah, Allah'ın kılıcı olan Halid, ölüm döşeğindeyken son sözleri bu olmuştu. Kıymetli kardeşlerim, bu ümmetin yeniden dirilişi için değmez mi? Söyler misiniz? Bundan başka bir şey için, bundan başka bir şey için değer mi? Çocuklarınızın çocuklarınıza mal mülk kazanırken, hayatınızı onlara feda ederken, her şeyi göze alıyor, gece gündüz çalışıyorsunuz, bunun için değiyor da nasıl olur da Allah için değmez? Nasıl olur da milyonlarca şehit için değmez? Söyler misiniz? Biraz evvel sinevizyonda elleri ayakları kopanları seyrettiniz. Söyleyin, elinizi vicdanınıza koyun. Söyleyin, bunlar için değmez mi? Bunlar için mücadeleye değmez mi? Kafirleştirilen bir nesil var dünyada. Bunlar için mücadeleye değmezse ne için değer, söyler misiniz? Bunlar için mücadele etmeyecekseniz ne için mücadele edeceksiniz? Bundan daha şerefli bir dava söyleyin bana. Hazreti Peygamber'in doğum gecesinde bunları hatırlamalısınız. Peygamberimizin namazını değil, saçını sakalını değil. O mübareği hatırlarken evvela onun davasını hatırlayın. Kimler onunla mücadele etti, o kafirlerin mücadelesinin sebebini hatırlayın. Onunla beraber olanların çektiği işkenceleri hatırlayın. Vücudunda ateş söndürülenleri hatırlayın. Aç bırakılanları hatırlayın. Hasırın üzerinde yatanları hatırlayın. İşkence altında ölen Sümeyye'yi hatırlayın. Kadınların görevi değil zannetmeyin. İslam'ın ilk şehidinin kadın olması size bir mesaj vermiyor mu? Kadınlar işin dışında kalacaksa, yeni bir nesil meydana getirme mücadelesinin içinde yer almayacaksa, o zaman ilk şehidin Sümeyye olmasını nasıl açıklayacaksınız acaba? Allah Azze ve Celle Efendimizin bu doğum gününde, bu doğum gecesinde onun mesajını, onun davasını anlamayı nasip etsin hepimize. Şehitlerimizin izinden gidebilmeyi nasip etsin hepimize. Hepinizi saygıyla selamlıyorum kıymetli kardeşlerim. Arap cahiliyesindeki birçok haram bugün yine var. Kızları öldürmek gibi, içki ve kumar gibi. Günümüzde de var olan bu haramlardan kurtulmak için neler yapmalıyız? Bunun tek bir çaresi var kıymetli kardeşlerim. Yeni bir nesil meydana getirmekten başka çare yok. Siz içki içen insanı gördüğünüz zaman ne yapabilirsiniz ki? Bir insan hasta olduktan sonra ona müdahale etmek mi gerekir? Yoksa hasta olmadan evvel hasta olmasını engellemek mi gerekir? Hasta olmadan evvel hastalığını engellemek daha doğru değil mi? Koruyucu hekimlik denilen hekimlik yani. Mesela sivrisinekleri öldürmek, bataklıkları kurutmak suretiyle insanların sıtma olmasını engellemek daha doğru bir yol değil midir? İnsanlar sıtma olduktan sonra milyonlarca insan sıtma olursa ne yapabilirsiniz ki? İşte aynen öyle. İnsanlar içkiye, kumara, şirke düştükten sonra mı onlara müdahale edilecek? Esas olan o duruma gelmeden evvel nesillerimizi o duruma düşmekten kurtarmaktır. Yeni bir nesil meydana getirmekten başka bir çare yok. Herkes işin içerisinde olmak zorunda. Karısıyla, kızıyla, oğluyla. Herkes işin içerisinde, ailesiyle işin içerisinde olmak zorunda. Çünkü yeryüzünde İslam zayıftır. İslam'ın zayıf olduğu bir dönemde hiç kimse kenarda duramaz. Eğer İslam güçlü olmuş olsaydı, o zaman bana ihtiyaç yok diyebilirdiniz. Karıma, kızıma ihtiyaç yok diyebilirdiniz. Ama bugün bunu söyleyemezsiniz. Senin karına da ihtiyaç var, kızına da. Benim kardeşime de ihtiyaç var. Herkese ihtiyaç var. Hiç kimse kendisini veya bir akrabasını kenara çekemez. Bunu yapmadıktan sonra Müslümanlar bir araya gelmedikçe, planlar, projeler yapmadıkça, yeni bir nesil meydana getirmenin projelerini yapmadıkça, eğitim kurumları meydana getirmedikçe hiçbir şekilde bugünkü nesilden daha iyi bir nesil elde etmek mümkün olmayacaktır. Çünkü siz çay kaşığının ucuyla bal verirken televizyonlar 24 saat çömçeyle zehir veriyor. Bu kadarcık bal nasıl olacak da o çömçeyle zehiri karşılayabilecek söyler misiniz? Yıllarca eğitim lazım. Sadece bu tür sohbetler, konferanslar, faaliyetlerle fazla bir yere varmak mümkün değil. 24 saat faaliyet içerisinde olmak zorunda Müslümanlar. Bir fabrika gibi vardiyeli çalışmak zorundalar. Ve bir eğitim kurumu gibi planlı, projeli bir şekilde eğitim yapmak zorundalar. Nasıl meşru dairede nasıl bir eğitim yapmaları gerekiyorsa eğitimlerinin planlarını, projelerini yapmak zorundalar. Yoksa bu şekilde nesiller devam edip gidecektir. Ümmet gibi büyük bir gücün, teşkilatın oluşturulması için bir projeniz var mı? Bunun kriterleri nelerdir? Neden vahdet olmuyor? Tabii her zaman sorulan bir soru, neden vahdet olmuyor? Çok değişik cevaplar vermek mümkün ama ben şu kadar söyleyeyim. Bugün sorun vahdetsizlik sorunu değil. Bugün en büyük sorunumuz Müslümanların bir araya gelememiş olması değil. Bir araya gelseler ne olacak ki? Sıfırla sıfır toplasanız gene sıfır eder. Onun için yani toplasanız ne olacak ki? Toplansanız ne olacak ki? Sonuç itibariyle eğer bir gün vahdet olacaksa elbette ki Müslümanların hedefinde bu olmalıdır, ama ben şu anda ondan daha elzem olan bir şeyden bahsetmek için bunu söylüyorum. En büyük eksikliğin bu olmadığını anlatmak için bunu söylüyorum. Yoksa elbette ki bütün Müslümanlar vahdeti istemek zorunda. Bu imanımızın icabı. Ama şu anda sorun bu değil diyorum ben. En büyük sorun bu değil yani. Çünkü bugün selamlaşan Müslümanlar eğer şu halleriyle bir araya gelseler, inanın ki selam sabaha da keserler birbirinden. Çünkü Kur'an'ı bir eğitimden geçilmiş değil. Nefisler araya girecektir hemen. Şeytan araya girecektir. Sonra metotta farklılıklar var. Yani bu kadar farklı gruplar varsa eğer bir sebebi olmalı. Herhalde hepsi de nefsine uyuyor değil ya. Mutlaka bir sebebi olmalı bunun. Metotta farklılıklar var. Stratejilerde farklılıklar var. Metodun Kur'an'dan ve sünnetten alınması icap ederken eğer akıllar devreye giriyorsa, akıllarla tayin ediliyorsa işte sorun oradadır ve bu işin çözümü Kur'an ve sünnetten metodu almaktır. Naslara dayanmak suretiyle bir metot ortaya koymaktır. Daha doğrusu ortaya konulmuş metodu anlamaktır. İnsanın aklının metot ortaya koymak gibi bir vazifesi yoktur. Ve insan aklının böyle bir gücü de yoktur. Allah Azze ve Celle metodu belirtmemişse eğer biz metot koyalım. Ama Allah metodu belirtmiş. Peygamberimizin hayatı meydandadır. Nasıl mücadele verdiği temel esasları meydandadır. Hatta tafsilatı da meydandadır. Peygamberimizin bütün yaptıkları meydandadır. Binlerce kitap, binlerce hadis var peygamberimizin ne yaptığını, nerede yaptığını, nasıl yaptığını anlatan. Ama onun hayatı zor bir hayattır. O yüzden Müslümanlar o metodu izlemek istemediler. Küfür güçleriyle karşı karşıya gelmek istemiyorlar. Ilımlı olursak onlar da bize karşı ılımlı olur gibi düşünüyorlar. Ve o yüzden peygamberi metoda gözleri kesmiyor. Mesele budur. Bir kısmı için, birçoğu için mesele bu. Yoksa bana söyler misiniz? Mesela ben Allah'ı zikrederim, başka da bir şeye karışmam diyen bir Müslümana sorsanız, peygamberimizi seviyorsundur, peygamberimiz böyle mi yapıyordu deseniz, senin gibi sadece Allah'ı zikrediyor, namazını kılıyor, başka bir şeye karışmıyor muydu deseniz ne diyecek? Hayır diyecek. Tabii ki peygamber öyle değildi. Peygamberimizin hayatı meydanda. Dolayısıyla mesela diyelim ki bir Müslüman peygamberimizin vermediği tavizleri veriyor. Ona sorsanız peygamberimiz şu anda hayatta olsaydı senin verdiğin şu tavizleri verir miydi? Dinden tavizler veriliyor. Onlardan gibi görünmek için, onlardan olunmadığı halde onlardan gibi görünmeye çalışılıyor. Peygamberimiz olsaydı Allah Resulü bugün bunu yapar mıydı? Deseniz hayır yapmazdı diyecek. Yani demek ki sorun Müslümanların bir araya gelememesinde ciddi sorunlar var. Peygamberi metot izlenilmiyor, biliniyor ama izlenilmiyor. Zamanında bir yerde sohbet ederken birisi bana ben peygamberimizin hiçbir şekilde taviz vermediğini, eğilmediğini, dik durduğunu, la ilahe illallah diyerek ortaya çıktığını, başka bir dava ortaya atmadığını anlattığım zaman biri dedi ki hocam biz peygamber miyiz dedi. İşte sorun bu. İşte sorun bu. Yani peygamberi örnek gibi görmüyor adam. O zaman namazı da kendi kafana göre kılsana. Madem ki peygamber örnek değil, o zaman namazı da kendi bildiğin gibi kıl. Madem ki hareketi kendi kafana göre yapıyorsun, o zaman Namazı da kendi kafana göre, orucu da kendi kafana göre yap. Yani böyle bir şey caiz değil. Eğer Kur'an'da, sünnette bir şey belirlenmişse biz ona uymak zorundayız. Bizim yeniden ortaya bir metot koyma hakkımız yok. Ama bugün Müslümanlar büyük bir ekseriyeti maalesef, Peygamberimiz olsa şunu yapar mıydı deseniz, onların yaptığı bir şeyi söyleseniz, Efendimiz olsaydı şu anda senin şu yaptığını doğru görür müydü? Hayır der ama yapar. Ne yapalım biz? İşte böyle yapıyoruz. Bizim gücümüz bu kadarına yetiyor der. Böyle şey olur mu? Böyle söylerseniz o zaman nasıl birlik beraberlik olacak? Kıymetli kardeşlerim, birlik beraberlik Kur'an'da sünnette olur. Bütün Müslümanların kalbinde kutsi olan, hatasız olan Kur'an ve sünnettir. Onun için birlik beraberliğin orada olması mümkündür. Ben bir şey söylesem bir başkası itiraz eder. O bir şey söylese ben itiraz ederim. Yani bütün Müslümanlar Kur'an'a ve sünnete itaat eder. Ona itiraz olmaz. Onun için metodun Kur'an'dan sünnetten alınması icap eder. Ama yıllardan beri böyle yapılmadı. Bir kısmı metodu almadı. Bir kısmı stratejiyi almadı. Bir kısmı bunun için gerekli gayreti göstermedi. Şimdi gayreti göstermezseniz de hedefe varamazsınız. Yani yolunuzun doğru olması da bir şey ifade etmez. Gayret eksikse, fedakarlık eksikse tabii ki bir yere varılamayacak. Yani bizim bu husustaki görüşümüz şudur. Millet mağazalar zinciri kurdu. Yimpaş gibi, Kombasan gibi holdingler kurdular. Bunun acelesi mi vardı? Her şey bitti, İslami sermaye mi eksikti sadece? Sonraki işi öne aldılar. Birinci işi, ilk yapmamız gereken işi en sona bıraktılar. Allah Resulü yalan söyleyerek makamları ele geçirmiş mi? Hayır. Allah Resulü mesela Müslümanları toplayıp holdingler meydana getirip o gün şartlarına göre mesela kervanlar kurmak suretiyle mesela böyle zenginleşmek için faaliyetler yapmış mı? Hayır. Müslümanlar her şeyi yaptılar. Gazete, televizyon, radyo, öğrenci evleri, yurtlar, dershaneler, okullar, vakıflar, dernekler, aklınıza gelen gelmeyen her şey, hatta sigorta şirketlerine varana kadar, hatta finans kurumlarına varana kadar, Faysal Finans gibi, Albaraka gibi bir takım finans kurumlarına varana kadar bir şey yapmadılar. İslami eğitim projeleri yapmadılar. Sanki bütün eksiğimiz bizim zengin olmakmış. Zengin olmadığımızdan bunlar başımıza gelmiş. Makam sahibi olmadığımız için bunlar başımıza gelmiş. Peygamberin yöntemi bu değildi. Peygamberimizin doğduğu şu gecede bunu hatırlayalım. Peygamberimizin metodu eğilip bükülmeyen bir metottu. O eğitim yapıyordu. Eğitim yapılmadan yimpaşlar kuruldu. Eğitim yapılmadan partiler kuruldu. Eğitim yok ortada ama her şey var. Müdürler var, başbakanlar var, bakanlar var, belediye başkanları var, finans kurumları var, bankalar, her şey var. Okullar var, öğretmenler var, avukatlar var, doktorlar var, mühendisler var. Ama aydın alimler kadrosu yok. Bizim projemiz bu. Aydın alimler kadrosu yetiştirmeden bir yere varmak mümkün değil. Öyle örümcekli bir medresede 3-5 Arapça kitapla bir şey olacağı yok. Sadece siyasi kültür almakla da bir şey olacağı yok. Yani birisi aydın, birisi de alim ya da hoca. İkisi ayrı ayrı kafalar. Bunların anlaşması mümkün değil. Bu şekilde biri aydın, biri alimse bunlar anlaşamazlar. Bir kafada hem aydın hem alim vasfı birleşmeli. Bir kafada. O zaman bunlar anlaşabilir. İkisi de aydın ve alim ise bunlar anlaşabilir. İşte bir taraftan beşeri bilimleri okuyan, diğer taraftan da İslami ilimleri okuyan aydın alimler kadrosu yetiştirilmediği müddetçe bir yere varılamayacaktır. İstediğimiz kadar yeşil sermaye diyelim. Vallahi o yeşil sermaye yani aslında bizi bitiriyor gitgide. Bizi bitiriyor, bize faydası yok. Ben ufaklığımdan beri bu işin içindeyim. Ben bu Yimpaş'ın mesela misal yani hep söyle yani. Yani Yimpaş herkesin bildiği bir kurum olduğu için söylüyorum. Yimpaş'a karşı bir şeyim yok, yanlış anlaşılmasın. Diğerleri de öyle, Al Barakası, Faysal Finansı diye. Ben bu yaşıma geldim, ben en ufak bir faydalarını görmedim. İslami harekete yani. İslami harekete ben bir faydalarını görmedim. Kıymetli kardeşlerim bakın. Size bir oyunu anlatayım. Kısaca. Ilımlı İslam'ı hepiniz biliyorsunuz. Bunu anlatmayacağım. Ilımlı İslam gibi oyunlardan bir tanesi de şu. Ilımlı İslam'ı artık herkes duydu. Onu anlatmaya gerek yok. Onlardan birisi de şu. Müslümanları burjuva olmaya yönlendirdiler. Bakın İslami hareketi insani hareket olmaya da yönlendiriyorlar. Müslümanlar İslami hareket yapar. İnsani hareket neci yani? İHA mesela. İHA'da çalışanlar benim kardeşlerimdir. Onlara değil sözüm. Ben yönlendirenlerin maksadını açıklıyorum. Orada Allah için koşturanlar, yorulanlar, Afrikalara kadar gidip hizmet götürenler, onun faydaları da var. Ben onların samimiyetinden şüphem yok. Ben onları yönlendiren derin güçlerin hedefini açıklıyorum. İslami hareketi insani hareket yapmak istiyorlar. Onun gibi İslami hareketi burjuvaya benzetiyorlar, burjuvalaştırıyorlar. Söyleyin bana. Söyleyin bana. Şimdi mesela bir böyle bir programın 5 yıldızlı otelde ne işi var? Söyleyin bana. Yani 5 yıldızlı otelde böyle bir programın ne işi var? Müslümanlar 5 yıldızlı otellerde böyle program yapmaya başladılar. Müslüman burjuva meydana getirildi. Lüks yaşayan triplex villalarda, yüzme havuzlu evlerde oturan fabrikatörler ve kendini çok iyi Müslüman gören bir burjuva kesimi meydana getiriliyor. Adamlar çok iyi bir yol buldular. Nasıl ki İslam'ı ılımlı hale getirmek ile birçok Müslümanı pasifize ediyorlar. Aynı şekilde burjuvalaştırarak da pasifize ediyorlar. Adamın tek düşündüğü serveti, malı, mülkü. Rahat. Şimdi rahata alışmış bir insan dava adamı olmaz. Dava zordur. Rahata alışmış bir adamdan dava adamı çıkmaz. 5 yıldızlı otel gibi yurtlar yapıyorlar bugün Müslümanlar. Yaptıkları yurtlar 5 yıldızlı otel onun yanında halt etmiş yani. Öyle lüks yapıyorlar ki 5 yıldızlı otel gibi. Buradan dava adamı çıkmaz. Peygamberimiz ne buyuruyor? Bir zaman gelecek, size saldıracaklar, sizden çekinmeyecekler. Neden ya Resulallah dediler? Ben kestirmeden söylüyorum, hadis uzun da. Neden dediler? Dedi ki, çünkü kalbinizde vehn olacak, zafiyet. Vehn nedir ya Resulallah dediler? Dedi ki dünya sevgisi, ölüm korkusu. Dünya sevgisi ve ölüm korkusu kalbinize girdiği zaman sizden korkmayacaklar artık düşmanlarınız. İşte kıymetli kardeşlerim, bir hareketin kalbine dünya sevgisini koymanın yolu nedir? Zenginleştirmektir. Zenginlerin hoşuna gitmeyebilir. Söylediğim doğrudur. Dünya çapında bir strateji uzmanı Amerikalı der ki, bir dini hareketi bitirmek istiyorsanız holdingleştirin o hareketi. Holdingleşirse o hareket biter. Yani bakın, Allah'ın metodu ve insanların metodun farkına bakın. Size sohbetimizin başında bir ayet söyledim. Allah-u Teala bir yere peygamber gönderdiği vakit orayı darlıkla ve sıkıntıyla sıkar. Zenginleştirmiyor. Fakirleştiriyor. Allah'a yönelsinler diye. Peygambere tabi olsunlar diye. Çünkü zenginleşenler karşı geliyor peygambere. Peygamberlere en fazla karşı gelenler kim? Zenginler ve makam sahipleri. Şimdi Allah'ın bakın yöntemi bu. Allah-u Teala fakirleştiriyor ve sıkıyor dine dönsünler diye. Biz ne yaptık? Zenginleşmeye çalıştı Müslümanlar Türkiye'de. Ve en büyük eksik olarak bunu gördük. Her şeyimiz tamammış sanki. İslami sermaye eksikmiş. Bu İslami sermaye denilen kişiler, zengin Müslümanlar, bakıyorsun hayatları değişiyor. Çünkü çevreleri değişiyor. Artık fakirle oturup yemek yemiyor. Artık Mercedes'lere biniyor. Artık triplex villalarda oturmak istiyor. Söyleyin bana, peygamberimizin hayatı böyle miydi? Yani dünya perest oluyor, dünyevileşiyor. Kendisi olmasa bile çocukları oluyor. Yani metot hataları sonucunda buralara kadar geldi kıymetli kardeşlerim. Metodu peygamberden almadık. Aklımızı devreye soktuk. Ve bunun sonunda hatayı doğurdu. Ve sonunda bu noktaya geldik. Çocuklarımızı yetiştirirken İslami ve beşeri eğitimlerini hangi doğrultuda yapıp dengeyi nasıl kurmamızı tavsiye edersiniz? Yani bir taraftan erkek çocukları okula giderken diğer taraftan İslami eğitim almalı. Ama kız çocuklarına gelince onlar başlarını örtmesi gereken vakte kadar okula gidebilir. Allah'ın emri bu. Hoşuna gitse de gitmese de. Farz terk edilemez. Eksiğini, beşeri ilimlerdeki eksiğini adam akıllı bir İslami eğitim veren bir yerde ders görüyorsa o eksiğini kapatır sonra. Yani şöyle zannetmesinler bilhassa hanım kardeşlerim. İşte biz okula gitmezsek nasıl aydın olacağız zannetmesinler. Bakın, ben üniversite bitirdim. Ben üniversitede 4 senede 4 kitap okumayan binlerce insan gördüm. Üniversite bitirmek kültürlü olmak demek değil yani. Yani bir kere bunu kafamıza sokalım yani. Adam gibi İslami bir eğitim veren bir yerde adam gibi eğitim alsın ilkokul mezunu bir kız çocuğu, hem vallahi hem de billah üniversite mezunlarına ders verir. Ve şu anda da veriyor zaten. Şu anda da zaten veriyor. Yani matematik, fizik, evet insan zihnini açar, iyidir, faydalıdır. Ama harama girerek olmaz. Oradan alacağın yani 10 gramlık bir fayda ama harama girmek bu ne demek yani? Yani o fayda için bu harama girilemez. Aydın alim yapacak bir eğitim kurumunda eğitim görürse o eksiklerini kapatır, korkmasın yani. Ben onlara kafası çalışan için, tabii çalışmayana garanti veremem. Kalbi ve kafası çalışan için garanti veriyorum. Kalbi ve kafası çalışıyorsa. Ama ikisinden biri çalışmıyorsa yapacağım bir şey yok. Kafa çalışıyor ama kalp çalışmıyor. Ne yapayım? İkisi de çalışıyorsa ben garantisini veriyorum. O üniversite mezunlarına ders verecek, konferans verecek, gelsin. Başını da açmasın, harama da girmesin. Mesele kültürlü olmak değil mi? Kıymetli kardeşlerim, kültür başka bir şey, meslek başka bir şey. Doktor kültürlü demek değil. Aydın demek değil. Tıp profesörü, biyoloji profesörü, bilmem ne profesörü. Profesör olmak demek, meslek sahibi olmak demektir. Bir meslek. O işin uzmanı. Kültürlü demek değil. Kendi alanı dışında başka bir alanda cahildir. Alanının uzmanıdır, başka alanların cahilidir. Dünyada ne olup bittiğinin haberi bile yok çok profesörlerin. Yani aydın değil. Toplumunun önünü açacak, aydınlatacak projeler sunamıyor. O yalnızca tıp profesörü. O yalnızca biyoloji profesörü. O yalnızca coğrafya profesörü mesela. Yani bu kültürlü olmak değil. Her yönden gelişmek bu değil yani. Bu tek yönlü gelişmedir ve bu meslektir. Onun için bize aydın alimler lazım. Böyle meslek sahibi profesörlük o ayrı bir olay yani. Onunla insan kültürlü olmaz yani. Allah davasının hizmeti için bir insanı seçtiği gibi bir cemaati de seçer. Acaba bir cemaatin seçilip ona görevin verilmesi için onda bulunması gereken özellikler nelerdir? Şimdi mesela bir proje. Her cemaat bir projedir. Her hareket bir projedir. Bu projelerden birisini Allah Azze ve Celle bir gün seçer ve ona yürü kulum der. Kimi seçer Allah? Mesela bir padişah bir saray yaptıracak. Proje yarışması açar. Proje yarışmasında birinci olan projeyi uzmanlar incelerler. Birinci olan projeyi destekler. Artık ona para verin başlasın der. Kredi açar. Hangi projeyi seçer uzmanlar? Mühendislik kurallarına göre yapılmamış bir projeyi uzmanlar seçer mi? Seçmez. Aynen öyle Allah da Kur'an'a göre yapılmayan projeleri seçmez. Dolayısıyla Allah'ın seçtiği hareket öncelikle Rabbani harekettir. Yani esaslarını Kur'an'dan alan, kendi kafasından değil. Bugün şöyle gerekiyor, böyle gerekiyor, falan gerekiyor, filan gerekiyor demeyen hareketler. Allah ve Resulü ne demişse ona göre yapacağız diyen hareketi Allah seçer. Bir kardeşimiz bir rüya görmüştü zamanında. Allah'ın hangi hareketi seçtiğini anlatan bir rüya. Rüyasında kendisini Tur-i Sina'da görüyor. Tur-i Sina'da herkes orada ve orası Allah'a sunma yeri. Öyle anlıyor rüyada. Burası herkesin getirip Allah'a sunduğu yer. Herkes burada Allah'a adıyor, adağını sunuyor. Yaptıklarını Allah'a takdim ediyor. Ve bazı kimseler geliyorlar, Allah'a sunuyorlar. Çok eminler kendilerinden. Bizimki zaten kabul olur. Çünkü çok şeyler yaptık diye düşünüyorlar. Biraz böyle zengin vari insanlarmış rüyada. Ve ortaya koydukları, Allah'a sundukları kabul olmuyor. Kabul olursa bir ışık geliyor, alıyor, bir nur. Kabul olmazsa ortada kalıyor. Ve bunlarınki kabul olmuyor. Ve simsiyah oluyor yüzleri, mosmor oluyorlar. Ve birçoğununki kabul olmuyor. Herkes getirip sunuyor, kabul olmuyor. Sunuyor, kabul olmuyor. Allah kabul etmiyor. Bunu görünce o rüyayı gören kardeşimiz rüyada ağlıyor, secdeye kapanıyor. Diyor ki ya Rabbi falanlarınkini kabul etmedin, filanlarınkini kabul etmedin, filanlarınkini kabul etmedin. Ya Rabbi sen kiminkini kabul edersin? Sen hangi projeyi kabul edersin? Bunların bu kadar şeyi var kabul etmedin. Bizim o kadar da yok ya Rabbi. Sen neyi kabul edersin ya Rabbi? Allah Azze ve Celle kendisine konuşuyor. Allah'ın rüyada konuşması caiz yani. Buyuruyor ki Allah'ın boyasıyla boyanın. Allah'ın boyasıyla boyanın. Bu ağlamaya devam ediyor secdede, diyor ki ya Rabbi ben cahil biriyim, Allah'ın boyası ne yani, Allah'ın boyası ben bilmiyorum. Bana daha açık söyle ki anlayayım. Benim anlayacağım şekilde söyle. O sırada bir koç beliriyor sağ tarafında, yeşil. Koç diyor ki beni Allah'a adayın, beni sunun Allah'a. Bu içinden düşünüyor, diyor ki koç dediğin ya beyaz olur, ya kahverengi olur, ya siyah olur. Bu yeşil, yeşil koç yok dünyada. Bunu herhalde insanlar boyamışlar. Bu Allah'ın boyası değil herhalde. Böyle düşünüyor rüyada. Ve koç onun düşündüğünü anlıyor. Ve diyor ki beni böyle, Allah böyle boyadı. Beni Allah'a sunun. Ve onu Allah'a sunuyor ve uyanıyor. Şimdi bu rüyadan anlaşılan şu. Herkes bir proje yapıyor yani. Ama Allah hangi projeyi kabul eder? Allah'ın boyasıyla boyanmış projeleri kabul eder. Kendi kafamızdan yaptığımız projeleri Allah kabul etmeyecek. Hata burada yapılıyor kıymetli kardeşlerim. Ha hocam hiç mi yok? Elbette olmuştur, bizden evvel de olmuştur ama yani sayısı kafi gelmemiştir. İçindeki 3-5 insanın layık olmasıyla Allah vermez ki. Şimdi mesela bu şuna benzer. Diyelim ki bir proje kabul edildi. Ama padişah projeyi kabul ettiği halde, ihaleyi ona vermeyebilir. Projeniz, senin projeni kabul ediyorum ama senin bu projeyi gerçekleştirebilecek mühendislerin, ustaların, işçilerin yok. Veya kepçelerin, dozerlerin yok. O yüzden sana bunun projesini yapmayı sana vermiyorum diyebilir. Yani bundan ne anlaşılıyor? Projenin de doğru olması lazım. Ona göre de mühendisi, ustası olması lazım. O olmazsa yine Allah yürü kulum demeyecektir. Evvela bu noktaya gelmek lazım yani. Ama Müslümanlar ne mühendis, ne usta, ne işçi yetiştirmiyorlar. Eğitim kurumları meydana getirmiyorlar. Sadece ara sıra sohbet ediyorlar. Olmuyor. Türkiye bir taraftan Avrupa Birliği'ne katılmak için uğraşırken bir taraftan da Orta Doğu ülkeleriyle yakınlaşıyor, vizeleri kaldırıyor. Acaba bu iki zıtlığın sebebi nedir? Türkiye'ye verilen bir rol var. Türkiye'ye bugüne kadar verilen rol değişti. Son 20 yıldır aslında proje bu.
Ama son 10 yıldır özellikle bu projeye hız verildi. Bu proje şudur. Türkiye Orta Doğu milletlerine örnek yapılmak isteniliyor. Orta Doğu'ya örnek bir Türkiye. Ne ile örnek? Laikliğiyle, demokrasisiyle. Ve aynı zamanda da Müslüman bir toplum. Orta Doğu'ya şu mesaj verilecek yani o Türkiye sayesinde. Demek ki bakın böyle oluyormuş yani. Türkiye gibi hem laik hem Müslüman vesaire demek olunuyormuş. Yani gelin Türkiye gibi olun. O yüzden Türkiye'yi destekliyorlar şu anda. Enflasyon düştü. Orta Doğu'da abi olacak olan bir Türkiye'de terör olayları azaltılması lazımdı. O yüzden azaltılıyor. Orta Doğu'ya abi olacak olan bir Türkiye'de derin devlet değişmeliydi, değiştiriliyor. Artık darbe planlarına müsaade edilmemesi gerekiyordu, edilmiyor. Amerika'nın planı ılımlı İslam, ılımlı laiklik. Yani bir tek İslam'ın ılımlı hale gelmesi değil, laikliğin de ılımlı hale gelmesi. 80-90 yıldır laiklik katı idi. Faşist bir laiklik uygulandı İslam aleminin birçok yerinde. İdam eden, asan kesen, doğrayan bir laiklik. Artık bu böyle yürümüyor. Çünkü artık kitaplar çıkıyor, internet var, CD'ler çıkıyor. Artık durduramazlar. Artık durduramıyorlar. O yüzden strateji değiştirdiler. Eskiden 80-90 yıldır, 1920'den itibaren 80 yıl baskıyla susturdular Müslümanları. 80 sene. Artık dünya şartları değişti. Amerika diyor ki artık diyor böyle olmuyor. Bu kadar baskı yaptık, ne oldu? Her tarafta İslam hareketler zuhur etti. Ve artık durdurulamaz. İnternet var, kitaplar var, her şey var. Artık durduramayız. Ne yapalım? Biz ılımlı layık olalım, Müslümanlar da ılımlı İslamcı olsunlar. Böylece anlaşırız. İşte Amerika Türkiye'yi ılımlı İslam Cumhuriyeti yapmak istiyor. Bundan 5-6 sene evvel Amerikan Dışişleri Bakanı, bir zenci bakan vardı, Paul. O dedi ki Türkiye gibi İslam Cumhuriyetleri, bu ifadeyi kullandı. Türkiye gibi İslam Cumhuriyetleri. O zaman reis cumhur olan Necdet Sezer buna şiddetle tepki gösterdi. Genelkurmay da tepki gösterdi. Türkiye dedi laiktir, İslam falan da değildir diye tepki gösterdiler. Bu bir bakanın dil sürçmesi, hatayla konuştuğu bir laf değildi. Bu bilerek söylenmiş bir laftı, bir mesaj verildi. Türkiye'nin derin devletine. Bizim projemiz bu demek istediler. Türkiye'yi ılımlı İslam, ılımlı laik bir cumhuriyet yapacağız. Buna engel olmaya kalkmayın. Sizi bitiririz yoksa. Derin devlet, Ergenekoncular buna engel olmaya çalışıyorlardı. O yüzden bitirildiler. Şu anda aslında savaş hükümetle onlar arasında değil. Amerika ile onlar arasında bir savaş var. Bu projenin arkasında Amerika var. Amerika diyor ki benim diyor bu bölgedeki varlığımı devam ettirebilmem için ılımlı olmanız gerekiyor. Yoksa İslam kuvvetlenecek her tarafta. Benim bu Orta Doğu'yu sömürebilmem için, uyutabilmem için böyle bir projem var diyor. Yoksa uyanış hızlanacak. Bu derin devlet dedi ki hayır biz bunu kabul etmiyoruz. Biz katı laikliğe devam edebiliriz. Elimizde tank var, top var, silah var. Biz istersek bunlarla bu irticacıların işini bitirebiliriz. Neden yani alttan alalım, ılımlı layık olalım dediler. Kavga bu noktada yani. Amerika diyor ki, anlamıyorsunuz. 80 yıldan beri böyle yaptık ama artık olmaz, onun devri geçti. Artık olmaz. Böyle yapmamız lazım. Onlar hayır dediler. O yüzden Amerika tarafından bitirildi veya işte zayıflatıldılar diyelim. Amerika onları tam da bitirmez. Çünkü gene onlara ihtiyacı var ileride. Onları bitirmez tamamen. Yani kıymetli kardeşlerim, Amerika'nın projesi ılımlı, laik bir Türkiye ile Orta Doğu'da güvenliği sağlamak. Bakın, Orta Doğu'da Amerika 60 yıldır İsrail'in güvenliğini sağlayamadı. 1948, 2010, 62 senedir Orta Doğu'da İsrail'in güvenliğini sağlayamadı. Her yıl 30-40 milyar dolar yardım ediyor İsrail'e. Buna rağmen, İsrail çok güçlü olmasına rağmen güvenliğini sağlayamıyor. Her gün Filistin'de hareketler güçleniyor. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Hamas'ı bütün dünya tanıdı. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bugüne kadar Filistin dendiği zaman aklınıza kim gelirdi? Yasser Arafat. Öyle değil mi? Son 3-4 sene evveline kadar her zaman gördüğünüz kişi kimdi televizyonda? Arafat'ı görürdünüz. Filistin'in haklı ve meşru temsilcisi olarak hep Arafat'ı ve FKO hareketini gösterdiler. El-Fetih hareketini. El-Fetih kim? El-Fetih sosyalist, demokratik, Arapçı, ırkçı bir örgüt. Hep onu dünyada Filistin'in meşru temsilcisi olarak gösterdiler. Hamas'ı hep bastırdılar. Hamas'ı hiç göstermediler. Ama Hamas büyüdü, büyüdü, büyüdü, büyüdü. Artık mızrak çuvala sığmadı. Ve artık kabul ettiler ki biz İsrail'in güvenliğini Amerika olarak sağlayamayız. Ne yapacaklar biliyor musunuz? Acı bir şey söyleyeyim size. İsrail'in güvenliğini Türkiye ile sağlamak istiyor şu an Amerika. Türkiye'nin İsrail'e one minute demesi de bunun icabı. Nasıl? Şöyle. Türkiye, Filistinlilerin abisi olması gerekiyordu. Hamas'ın hamisi ve abisi olması gerekiyordu. One minute demesi lazımdı İsrail'e. Bu bir strateji. One minute dedi, Amerika kulağını çekti mi başbakanın? Hayır, memnun oldu. Bu danışıklı dövüş. Böyle gerekiyor. Türkiye'nin Hamas üzerinde yaptırım gücünün olması için Türkiye'nin Hamas'a yardım eden bir devlet rolüne bürünmesi gerekiyor. Türkiye olarak mesela bir sürü konvoylar gitti. Ne yapılmaya çalışılıyor? Ve mesela dünyanın gözü önünde böyle toplantıda iki başbakan böyle one minute demiş mi birbirine? Var mı bunun başka bir misali? Böyle bir şey olmaz. Devlet başkanları arasında böyle kavga olmaz televizyonların önünde. Bu bir strateji. Ne yapacaklar? Bakın, Hamas başa geçer geçmez Hamas'ın lideri Türkiye'ye davet edildi. Halbuki bir örgüt, örgütün lideri başbakanla görüşür mü? Bir başbakan bir örgüt ile görüşür mü? Görüşmez normalde. Ama Türkiye'de görüşüldü. Yani maksat, Türkiye Hamas'a abi rolüne bürünüyor. Bu benim bir iddiam değil. Bakın, bundan iki ay kadar evvel Reis-i Cumhur Abdullah Gül bunu kendi bizzatı söyledi. Dedi ki biz Türkiye olarak Orta Doğu'daki İslam alemine hami yani koruyucu yani abi olmaya hazırız dedi. Bunu bizatihi Abdullah Gül söyledi. Ve Hamas'ın lideri Türkiye'ye çağrıldı dedim. Geldi ne oldu? Söylenen şey nedir? Türkiye o zaman Abdullah Gül Dışişleri Bakanı'ydı. Türkiye'nin dediği şey şudur Hamas'a. Bir silahı bırak. İki demokrasiye geç. Üç İsrail'i tanı. Gördünüz mü Türkiye'nin rolünü? Türkiye'ye verilen rol bu zaten. Hamas'ın savaşı bırakması, İsrail'i tanıması. Hamas başından beri ben İsrail'i tanımıyorum diyor. İsrail'le görüşmüyorum diyor. Reddediyorum diyor. Burasının tamamı bizimdir diyor. Ve doğrusu da o. Kıymetli kardeşler 1948'e kadar orada İsrail diye bir şey yok. Orası oldu bitti Müslümanların toprağı. Eğer derlerse ki efendim 2000 sene evvel orada vardı işte bir şeyler Yahudi kabileleri filan aşiretleri. 2000 sene evveline gidersek zaten dünyanın yarısı bizimdi o zaman. Bundan bırak 2000 sene evvelini 300 sene evveline gidelim. 1700'lü yıllarda dünyanın yarısı bizimdi zaten. O zaman tamamı bizim olsun. Yarısı bizim olsun dünyanın. İsrail o bölgede yok. İsrail orada Yahudi de yok. Oradaki Yahudiler dünyanın her tarafından toplandı. Bu vesikalarla sabit. Dünyanın her tarafından Amerika'dan, Avrupa'dan ve Sovyetler Birliği'nden. On binlerce Yahudi oraya göç ettirildi. Suni bir devlet meydana getirildi. Böyle bir devlet var mı dünyada? Bana ikinci bir örneğini göstersinler. Bana ikinci bir İsrail dünyada gösterin. Toplamayla devlet olur mu? Yani oralarda yok böyle bir devlet yok tarihte. Hamas onu kabul etmemekle haklı. Tanımıyorum ben seni diyor. Evet biz de tanımıyoruz. Ve Türkiye'ye verilen rol bu. Ama Hamas bunu kabul eder ama etmez. İnşallah kabul etmez. Ama ben planı söylüyorum. Ha hükümet niye bunu yapıyor? Hükümet ben kötü niyetli olduğuna inanmıyorum. Ama mantık şu. Yani zaten Amerikan böyle bir planı var. Biz buna karşı koyamayız. Bari biz de plana dahil olalım. Olabildiği kadar bir şeyler yapalım. Ben anlıyorum hükümetin niyetini. Ama bu mantıkla hükümet Irak konusunda da Amerika'ya yardım etmedi mi? Irak'ta ölen 1,5 milyon insan ne olacak? Şimdi mesela başbakanımız Van Münit dedi. İsrail'e niye Van Münit dedi? 1400 kişiyi son saldırıda öldürdüğü için, şehit ettiği için. Öyle mi? 1400'ün bin katı 1,5 milyon insan Irak'ta öldürüldü. Neden Amerika'ya Van Münit demedi? Amerikan savaş haklı mıydı? Onun için mi acaba Van Münit demedi? Kıymetli kardeşlerim, anlayalım. Bu iş danışıklı dövüş. İsrail'e Van Münit diyerek Hamas'ın kalbine girmesi lazım. Konvoy gönderecek ki Hamas'ın gönlüne girecek. Ondan sonra namaz kılan hanımı örtülü bir başbakan olarak yardım eden İsrail'e Van Münit diyen bir başbakan olarak böyle olmaz kıymetli kardeşlerim. İsrail'i tanımalıyız. Tanıyın. Silahı bırakın. Şu anda bunun sırası değil. Dediği zaman tesirli olabilir diye ümit ediyorlar. İsrail'in güvenliğini Türkiye'ye havale ettiler. Masrafsız. Amerika devrede olunca Hamas kabul etmiyor. İngiltere olsa yine kabul etmeyecek. namaz kılan bir başbakan, bir reis-i cumhur derse, arkadaşlar bu zamanda ne yapalım? İşte bu gavuroğlu gavurlar çok kuvvetli. Yani bunları şimdilik kabul etmeniz lazım. Çünkü öyle inanıyor başbakan gerçekten de. Yani diyor biz karşı koyamayız Amerika'ya. Bugün böyle gerekiyor diye inanıyor. Bahamas'a da bunu söylüyor. Hatta Mısır'ın alçak duvarı, o duvar ördü ya hani, Filistin hududu boyunca yerin 25 metre altına kadar kalın beton döktü. Bu alçaklığın sebebi de kanaatimce Hamas'ı köşeye sıkıştırıp Türkiye'nin bu rolünü kabul etmesini sağlamak. Yani her taraftan abluka altında bir Hamas ne yapacak? Mecburen bu rolü kabul edecek yani. Yani hedef bu. Bundan sonraki soruları çabuk bitireyim. Kusura bakmayın uzadı. Var. Burada zaten yapanlar yapıyor. Yani hiç yapmıyor diye bir şey yok. Ben dedim inşallah kabul etmez diye. Ben Hamas'ın ferasetli olduğuna inanıyorum. Ben kabul eder demedim. Kabul eder etmez bilmem dedim. İnşallah kabul etmez dedim. Ama dünyada başka cemaatler, örgütler onlara bunu söylemiyorlar mı? Mutlaka şu anda onlar oturuyor, bir sürü fikir jimnastiği yapıyorlardır. Bir sürü böyle fikirler onlara gidiyordur. Diğer örgütler ne yapması lazım? Yani herkes kendi memleketinde güçlenmeli. Burada bir Müslüman kitap okursa, anlatırsa, bu Irak'a yardımdır, bu Filistin'e yardımdır. Nasıl? Bizi bugün neden böyle ezebiliyorlar? Çünkü çok iyi biliyorlar ki kimsenin bir şey bildiği yok. Herkes işinde, gücünde hayatını yaşıyor. Bunu biliyor. Bunu bildiği için istediği gibi zulüm yapıyor. Filistin her tarafı Müslüman. Çevresi Müslüman. Irak deseniz Irak da öyle. Afganistan da öyle. Ama ya bakın şu zulme, kimse sesini çıkartmıyor. Türkiye hatta Amerika yardımcı olmuyor mu Irak konusunda? Oluyor. Şimdi Amerika bunu biliyor. Onun için çekinmiyor. Mesela bilseydi ki, mesela Türkiye'de cemaatler, sayıları mesela 20 milyon olmuş. Kur'an okuyorlar. Kur'an'ın mesajını anlıyorlar. Anlatıyorlar. Komşularına gidiyorlar, anlatıyorlar. Yaşıyorlar İslam'ı ve anlatıyorlar. Bilse ki böyle 20 milyonluk bir nüfus var. Bunu dikkate almak zorunda mı değil mi? Zorunda. Türkiye'de 20 milyon, mesela Suriye'de diyelim 5-10 milyon, bilmem Mısır'da mesela 20-30 milyon. Bunu dikkate almak zorunda kalır. Onun için yapılacak en büyük yardım Filistin'e de, Irak'a da, diğerlerine de, bütün İslam coğrafyasına. Yapacağımız en büyük yardım burada biz İslam'ı öğrenmeliyiz, yaşamalıyız, anlatmalıyız. Bunun kurumlarını meydana getirmeliyiz, projeler üretmeliyiz. Burada güçlenmeliyiz. Burada güçlensek bizi dikkate almak zorunda kalırlar. Yoksa oraya göndereceğimiz 3 tane konvoyla bir şey olacağı yok. 5-10 tane kamyonla bir şey olacağı yok. Son zamanda Türkiye'de silahlı şiddet taraftarı radikal İslami gruplar arttı. Hatta bunlar aralarına katılan gençler Çeçenistan, Afganistan gibi yerlere gönderiyorlar. Bu konuda düşüncelerim soruluyor. Ben bu işe silahla bıçakla bakmıyorum. silahla bıçakla bir yere varılmış değil, varılacağı da yok. Türkiye için konuşuyorum ama Filistin'deki Müslümanların durumu başka. Orada Yahudi var, saldırıyor, tabii o da kendisini koruyacak. Afganistan'daki durum başka, Irak'taki durum başka, Çeçenistan'daki durum başka. Oraların cihat şekli onu gerektiriyor. Ama dahilde yapılacak olan cihat ilimle ve tebliğ ile yapılmalıdır. Şunu ben bütün kardeşlerimi bilmesini istiyorum ki, ılımlı İslam nasıl ki bir oyundur ve nasıl ki Amerika'nın istediğidir, aynı şekilde aşırı İslam da Amerika'nın istediği İslam'dır. Nasıl ki ılımlı İslam'dan memnundur, aynı şekilde aşırı İslam'dan da memnun olur. Çünkü onun sayesinde istediği yere vurabiliyor, vurma hakkını buluyor ve dünyaya İslam'ı kötü lanse ediyor. İşte terör diyor, terörist İslam diyor. Ona fırsat vermemek icap eder. Yani ılımlı İslam'dan istifade ettiği gibi aşırı İslam'dan da Amerika istifade ediyor. Bunu unutmayalım yani. Bundan birkaç yıl evvel basit bahanelerle vakıf ve dernekler kapatılırken son zamanda Müslümanlar kolayca dernek açabilmekte. Bu kolaylığın sebebi nedir? O dernek şeyler, vakıflar kapatıldığı zaman da zaten dernek açmak serbestti. Yani şunu bilmelisiniz. O kapatılanların birçoğu kendi kendini kapattı yani. Sizin bildiğiniz gibi değil yani. Yani kapatılan azdır. 28 Şubat öyle çok şiddetli bir deprem değildi yani. Ama evler çürüktü. 5,5'luk bir depreme bile dayanamadı. Yani bu kolaylaştırmaya gelince bugün biraz daha kolay olabilir. Bunun sebebi yani ılımlı laiklik projesinin gereği olarak yapılıyor. Ilımlı laiklik bunu gerektiriyor. Amerika bunu bir deniyor yani. Yani bakayım ne olacak diyor. Yani Orta Doğu zaten kaynayan bir kazan. Yani burada evet bu oyun tehlikeli bir oyun. Ya Amerika bunda başarılı olamazsa, ya kandıramazsa, ılımlı laiklikle, ılımlı İslam'la ya kandıramazsa, evet kandıramayabilir inşallah, kandıramayacak. Ama bunlar ümitli yani. Ve başka çare görmüyor yani Amerika. Yani tek çare bunu bulmuş, bunu uyguluyor. Yani cehennemin içinde ateş olur diyor, başka bir şey olmaz diyor yani. Yani Orta Doğu bir cehennem. Yani burada ben bu ateşle oynamak zorundayım. Katı laikler diyor ki hayır, bu yanlış bir proje ve bu noktada anlaşamıyorlar. Bir Müslüman günahları için cehennemle cezalandırılır mı? Yani müminler cehenneme girer mi? Evet, müminler cehenneme girer. Peygamberimiz buyuruyor ki iki Müslüman kavga ettiğinde, savaştığında ölen de öldüren de cehennemdedir. Dediler ki ya Resulallah, öldüren tamam da ölen niye cehennemdedir? Dedi ki çünkü o da onu öldürmek istemişti. Yani Müslümanın cehenneme girmeyeceğine dair en ufak bir delil gösteremezsiniz. Müslüman cehenneme girebilir ama sonunda cehennemden çıkıp cennete gireceği kesindir. Peygamberimiz buyuruyor ki la ilahe illallah diyen mutlaka cennete girecektir. Ama Allah'a şirk koşmadan öldüyse, bunu dedi ama anlamadan, bilmeden bunu bir papağan gibi söylüyor. Ama Allah'tan başka bir sürü ilahları var aslında. Onlar değil. Hakikaten Allah'a ortak koşmadan öldüyse, la ilahe illallah diyen mutlaka cennete girecektir. Ama cehenneme girebilir. Çok hadislerde adam öldürenin cehennemlik olduğu, içki içmenin, kumar oynamanın, zina etmenin, bunların faiz yemenin mesela, bunlarla ilgili ayetler, hadisler var. Dolayısıyla bunları yapanlar Allah bağışlamazsa eğer, bağışlayabilir de, bu dünyadayken tevbe ettiyse Allah bağışlar. Ama tevbe etmeden öldüyse Allah'a kalmış yani. Bağışlar veya bağışlamaz. Bağışlamazsa cehenneme girer. Ama sonra tekrar cennete girecektir. Yani Ehl-i Sünnet itikadı budur. Yani cehennem yalnızca kafirlerin yeri değil mi? Hayır. Cehennem yalnız kafirlerin yeri değil. Cehennem tabaka tabaka yani. Cehennemin en üst tabakasında Müslümanlar var. Günahkar Müslüman. Altında Hristiyanlar var. Altında Yahudiler var. Böyle aşağı doğru iniyor. En altta münafıklar var. Yani herkesin yeri aynı değil.
Eşimle hem imam nikahlı hem de resmi nikahım var. Çocuklarımız da var. Eşim bana resmi nikahımızla boşanalım ama imam nikahımız kalsın. Ben yurt dışına gideyim. Onu da evlenip, orada evlenip çalışırım. Daha sonra gelir resmi nikahımızı kıyarız gene diyor. Ben de nikahımı vermek istemiyorum. Tekrar bir araya gelmemiz doğru olur mu?
Şimdi boşanmak düğümü çözmek demektir yani. Bir erkek bir kadınla evlendiği zaman 3 tane düğüm oluşur arada. Yani boşanma hakkı 3 tanedir. Bir tane değil. Eğer birisini çözerse yani bir talak verirse bir defa boşarsa geri kalıyor 2 tane. Hakime giderse, hakim şart değil, bir başkasına bile gitse, mesela karımı boşama hakkını sana veriyorum, sen benim vekilimsin, karımı boşayabilirsin dese, o adam da boşasa, boşama geçerli olur İslam'a göre. Allah katında, mahkemede değil, Allah katında bu geçerli olur. Eğer mahkemeye gitmişse, hakim boşadıysa, bu şu demek yani, hakime demiş oluyor ki, hakim bey, bizi boşa. Ben yetkimi sana veriyorum yani. Erkek, boşama hakkı erkektedir. Kadına vermediyse daha evvel. Demiş oluyor ki yani, ben boşama hakkımı hakime veriyorum, hakim boşasın. Hakim de boşadıysa boşama geçerlidir. Ve 3 hakkı varken 2'ye düşer. Ve bu şekilde eğer yapmak istiyorlarsa, İslami açıdan, yani böyle yapıp da yurt dışına gidip orada çalışabilir, evlenebilir falan, neyse artık nasıl yapıyorsa, tekrar geri döndüğü zaman da eski karısıyla yine evlenebilir. Yani karısı iddet müddetinden sonra tekrar, yani 3 ay kadar bir süre sonunda eski kocasını istememe hakkına sahip. Rici talakta, yani geri dönüşü mümkün olan talakta, mesela boşsun dediyse rici talak olur. Geri dönüşü mümkün olan talak. Mesela bu durumda 3 ay içerisinde, yaklaşık 3 ay yani 3 hayız dönemi içerisinde adam karısına geri dönebilir. Bir daha nikaha gerek yoktur. Mehre gerek yoktur. Ama 3 aydan sonra, 3 hayız bittikten sonra geri dönmek isterse kadının isteğine kalmıştır. Reddedebilir. Kocası yani mesela 2 sene sonra çıktı geldi Almanya'dan. Yani kadın istemeyebilir. Hakkı var. Kocası diyemez yani, sen benim karımdın. Ben seni geri alıyorum. 3 hakkım vardı, birini kullandım. 2'si duruyor diyemez çünkü iddeti bitti. İddet içindeyken geri dönebilirdi karısına. Yani bu soruda böyle bir durum tabii tam anlaşılmıyor ama yani eğer erkek giderse, geri döndüğü zaman karısı da razı olursa geri evlenebilirler. Ama dediğim gibi 3 hakkı varsa veya 2 hakkı varsa, ama 1 hakkı kalmışsa, zaten daha evvelden 2 hakkını kullanmışsa, bir de bunu kullanırsa, hakime gidip de bizi boşa derse hakkı biter. O zaman eski karısıyla evlenebilmesi için karısının başkasıyla evlenmesi ve boşanması lazım. Ve gerçek evlilik, sahte evlilik değil. Gerçekten evlilik gerçekleşecek. Ondan sonra tekrardan boşandıysa, Allah'ın emriyle, öyle hesaplı, kitaplı, planlı, projeli değil, hakikaten anlaşamadılarsa, boşandıysa, geri eski kocasını isterse gene onunla evlenebilir. Yani bu ağır hükümdür. Hiç kimse karısının başkasıyla evlenmesine razı olmaz. Allah Azze ve Celle böyle ağır bir hüküm koydu ki kimse böyle karısını 3 talakla boşamasın diye. Ama maalesef yani Allah-u Teala boşama hakkını erkeklere verdi, kadınlara vermedi. Çünkü kadınlar çabuk öfkelenir ve duygularına kapılır, duygusal davranır. En ufak bir olayda seni boşuyorum, boşsun diyebilir. O yüzden Allah Azze ve Celle bu hakkı erkeğe verdi ki erkekler öyle kolay kolay boşamaz. Yani burasına gelmeden erkek boşamaz diye. Erkekler daha ciddi, daha düşünürler. Akıllarıyla karar verirler. Duygularıyla değil diye. Ama gelin görün ki bugün erkekleri de bir acayip olmuşlar. Erkek böyle mi olur? Boşayacaksan düşün, taşın adam gibi bir talakla boşa. Planını yap, düşün, kararını ver, istişare et. Ailene sor, ona buna sor, istişareni yap. Anlaşamıyorsan, kötüye gidiyorsa, ayrılmak istiyorsan bir talakla boşa. Niye 3 talakla boşuyorsun? Talakın 3 çeşidi var. En güzel olanı, ahsen olan, sünni olan, yani peygamberimizin hadisine uygun olan, bir de bid'at olan. Bid'at olan yani haram olan. Yani aynı anda 3 talakı birden vermek, boşsun, boşsun, boşsun demek ya da 3 defa boşsun demek bid'attır, haramdır ama geçerlidir. Adam böyle yapıyor. Ondan sonra gelmiş, hocam ne yapacağım, çare yok mu diyor. İbn Abbas'a gitmiş böyle bir adam. Peygamberimizin amcasının oğlu. Küçükken peygamberimizi görmüş. İbn Abbas, müfessirlerin alimi, en alimi. Demiş ki adam, ben demiş karımı 3 talakla boşadım. Bana bir yol yok mu? Sen alimsin, bana bir çare göster. O da demiş ki Allah Kur'an'da buyuruyor ki وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kim Allah'tan korkarsa ona Allah bir çıkış yolu gösterir. Sen ise 3 defa boşamakla Allah'tan korkmadın, sana çıkış yolu yok. Çare yok dedi. 3 defa boşamışsın, ben ne yapayım dedi yani. Yani bu soruda da eğer 2 defa daha evvel boşama olayı olduysa, bir daha hakime giderlerse çaresi kalmaz. Evet, biraz uzun oldu, kusura bakmayın. Başka bir programda görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.